Dördüncü gün öğle. Salvatore acıklı bir biçimde Bernardo Gui tarafından görülüyor. Adson'un sevdiği kız büyücülük suçuyla yakalanıyor ve herkes eskisinden daha da mutsuz ve kaygılı yatmaya gidiyor. Tam yemekhaneye geri dönüyorduk ki mutfak yönünden gelen bağırışmalar işittik ve belli belirsiz ışık çakıntıları gördük. William hemen lambayı söndürdü. Duvarlara tutuna tutuna mutfağa açılan kapıya yaklaştık. Sesin dışarıdan geldiğini anladık ama kapı açıktı. Sonra sesler ve ışıklar uzaklaştı. Biri hızla kapıyı çarptı. Tatsız bir şeyin ön belirtisi olan büyük bir gümbürtü işitildi. Çabucak kemik mezarlığından geçip boşalmış olan kilisede yeniden ortaya çıktık. Güney kapısından dışarı çıktık. Avluda meşalelerin parıltısını gördük. Yaklaştık. O kargaşalıkta yatakhaneden ya da hacılar konuk evinden çıkıp olay yerine varmış olan birçokları gibi biz de dışarı fırlamıştık. Okçuların gözlerinin akı gibi apak olmuş Salvatore'la ağlamakta olan bir kadını sımsıkı tutmakta olduklarını gördük. Yüreğim sıkıştı. Oydu. Düşüncelerimin kızı. Beni görünce tanıdı. Yalvaran, umarsız bir bakışla baktı bana. Atılıp onu kurtarmak için bir dürtü duydum. Ama William kulağıma hiç de sevecen olmayan azarlar fısıldayarak beni tuttu. Şimdi rahipler ve konuklar her yandan koşuşuyorlardı. Baş rahip geldi. Bernardo Gui geldi. Okçuların yüzbaşısı ona kısaca bilgi verdi. Olanlar bunlardı işte. Sorgucunun buyruğuyla okçular gece tüm yapılar bütününde devreye geziyorlardı. Ana kapıdan kiliseye giden yola bahçelerin bulunduğu bölgeye ve Edifisyum'un ön yüzüne özel bir dikkat gösteriyorlardı. Karanlıkta sis içinde sakınımla dolaşırken okçular sonunda Salvatore'u yanındaki kadınla birlikte mutfak kapısının önünde ipe sapa gelmez şeyler söylerken bulmuşlardı. Bu kutsal yerde bir kadın ha? Hem de rahiple birlikte, dedi sert bir sesle Bernardo baş rahibe dönerek. Yüce Efendimiz diye sürdürdü. Eğer yalnızca erdenlik andının çiğnenmesi söz konusu olsaydı, bu adamı cezalandırmak sizin yetkinize girerdi. Ama bu iki sefil insanın davranışlarının tüm konukların gönenceyle bir ilgisi olup olmadığını henüz bilmediğimiz için önce bu gizemi aydınlatmalıyız. Buraya bak sefil adam. Salvatore'un gizlemeye çalıştığı açık seçik görünen çıkını göğsünden kaptı. Bunun içinde ne var? Ben biliyordum. Bir bıçak. Çıkın açılır açılmaz çılgın gibi miyavlayarak kaçan bir kara kedi ve daha şimdiden kırılmış, yapış yapış, benden başka herkese kan ya da safra ya da pis bir madde gibi görünen iki yumurta. Salvatore mutfağa gidip kediyi öldürerek gözlerini oymak üzereydi. Kim bilir ne sözler vererek kızı kendisiyle birlikte gitmeye razı etmişti. Ne söz verdiğini ben hemen anladım. Okçular pis pis gülmeler, açık saçık sözler arasında kızın üstünü aradılar. Ölmüş ama henüz yolunmamış bir horoz buldular. Kötü bir talih eseri, tüm kedilerin kara göründüğü gecede horoz da tıpkı kedi gibi kara görünüyordu. Bense zavallı aç yaratığı kandırmak için daha fazlasına gerek olmadığını düşünüyordum. Zaten dün gece o değerli öküz yüreğini de bırakıp gitmişti. "Oo!" diye bağırdı Bernardo büyük bir ilgiyle. "Kara bir kedi ve kara bir horoz. Bu teçhizatı bilirim ben." Oradakiler arasında William'ı seçti. Siz de biliyorsunuz değil mi William birader? 3 yıl önce Kilkenny'de şu kız kendisine bir kara kedi biçiminde görünen bir şeytanla ilişkide bulunduğunu söylediğinde siz orada sorgucu değil miydiniz? Üstadım korkaklığından ötürü susuyormuş gibi geldi bana. Kolunu yakalayıp onu sarstım. Umutsuzca fısıldadım. Yemek için olduğunu söylesenize ona. Kolunu kurtarıp nazik bir biçimde Bernardo'ya döndü. Sonuçlara varmanız için benim eski deneyimlerime gereksinimimiz olduğunu sanmıyorum dedi. Yo hayır, çok daha yetkili tanıklar var diye gülümsedi Bernardo. Bourbonlu Stephen, kutsal ruhun yedi erdemi üstüne yazdığı incelemede anlatır. Ermiş Dominik, Fajaux'ta sapkınlar aleyhine vaaz verdikten sonra bazı kadınlara o zamana dek hizmet etmiş oldukları efendilerini göreceklerini açıkladı. Birden kadınların arasına iri bir köpek büyüklüğünde korkunç bir kedi fırladı. Alev alev yanan kocaman gözleri, göbeğine dek inen kanlı bir dili, ne yana döndürürse döndürsün dolaştıkça, şeytana tapanların, bu arada Templer şövalyelerinin toplantıları sırasında her zaman öpme alışkanlığında oldukları o anüse yaraşır biçimde, tüm anüslerden daha pis kokulu olan, arkasının iğrençliğini gösteren, yukarı doğru dimdik kısa bir kuyruğu vardı. Kadınların çevresinde bir saat dönendikten sonra kilise çanının ipine sıçradı. Ardında pis kokulu dışkısını bırakarak ta tepeye dek tırmandı. Kedi İnsülisli Elanus'a göre içinde Lucifer'ın vücut bulduğuna inandıkları için gerisini öptükleri bu hayvandan ötürü adlarını Ketus'tan alan Katarların gözde hayvan değil midir? Hem bu iğrenç davranış Delegibus'ta Lavarnalı William tarafından da doğrulanmamış mıdır? Sonra Albert Magnus da kedilerin gizli güçlü şeytanlar olduklarını söylemez mi? Saygıdeğer Jack Farnor birader, Carcassonlu sorgucu Goffrey'in ölüm döşeğinde ölünün artıklarını alaya almak isteyen şeytanlardan başka bir şey olmayan iki kara kedinin belirdiğini anımsatmaz mı? Rahipler arasında bir yılgınlık mırıltısı dolaştı. Birçokları haç çıkardılar. Başrahip Efendimiz, Başrahip Efendimiz diyordu Bernardo bu arada erdemli bir tavırda. Belki de saygıdeğer Efendimiz, günahkarların bu araçlarla ne yaptıklarını bilmiyorsunuz. Ama ben iyi biliyorum, Tanrı esirgesin. Alabildiğine kötü kadınların kendi cinslerinden kimselerle gecenin en karanlık saatlerinde kara kedileri kendilerinin de yadsıyamadıkları mucizeler yaratmak için kullandıklarını gördüm. Bazı hayvanlara binerek geceye sığınıp kösnül karabasanlara dönüşmüş kölelerini artlarında sürükleyerek çok uzaklara gidiyorlardı. Şeytan, horoz ya da kapkara bir başka hayvan biçimde onlara görünür. Hatta onunla yatarlar bile. Daha kısa bir süre önce Efendimiz Papa'nın canına kıymak için bu tür kara büyüyle tılsımlı içkiler ve merhemler hazırlandı. Yemeklerine zehir kondu. Papa ancak olağanüstü takılarla donandığı için kendini koruyabildi ve zehri tanıyabildi. Çünkü yılan dili biçimindeki bu takılardaki görkemli zümrüt ve yakutlar, yiyeceklerin içinde zehir bulunduğunu kutsal güç sayesinde ortaya çıkarmaya yarıyorlardı. Tanrı'ya şükür, Fransa kralı bu çok değerli dillerden tam 11 tane armağan etmişti ona. Böylece Efendimiz Papa ölümden kurtulabildi. Papa'nın düşmanlarının sayısının daha çok olduğu doğrudur. 10 yıl önce tutuklanmış olan sapkın Bernard Delisieux hakkında neler öğrenildiğini herkes bilir. Evinde kara büyü kitapları bulunmuştu. En aşağılık sayfalarına düşmanlara zarar vermek için mumdan heykelciklerin yapılışına ilişkin tarifeleri kapsayan notlar yazılmıştı. İnanır mısınız? Evinde Papa'nın imgesini yansıtan, gövdesinin can damarları kırmızı halkalarla çevrili, hayran olunacak bir ustalıkla yapılmış heykelcikler bile bulundu. Herkes bilir ki bir ipe asılmış böyle bir heykelcik bir aynanın önüne konur, sonra bu can damarları iğnelerle delinir. Sonra da, ah bu iğrenç işlemler üstünde niçin duruyorum? Papa kendisi daha geçen yıl Superilius Spekula buyruğunda bunlardan söz etmiş, onları betimlemiş ve mahkum etmişti. Gerektiği gibi inceleyebilmemiz için umarım bu zengin kitaplığınızda bu buyruğun bir kopyası vardır. Var var diye heyecanla doğruladı başrahip büyük bir üzüntüyle. Güzel diye sözünü bağladı Bernardo. Olay daha şimdiden açık görünüyor bana. Baştan çıkarılmış bir rahip, bir büyücü, çok şükür gerçekleşmemiş bir büyü. Amaç nedir? Öğrenmemiz gereken bu. Bunu öğrenmek için de birkaç saatlik uykumu feda etmeye hazırım. Zat-ı Alileri bana bu adamın kapatılabileceği bir yer vermek lütfunda bulunurlar mı? Bodrum'da demircilerin işliğinde hücrelerimiz var dedi başrahip. Bir şans eseri olarak çok seyrek kullanılıyor. Yıllardır boş duruyorlar. Şans ya da şanssızlık dedi Bernardo. Sonra okçulara kendilerine yol gösterecek birini bulmalarını ve iki tutukluyu ayrı ayrı hücrelere koymalarını, adamı Bernardo'nun az sayıda aşağıya inip onu sorguya çekerken yüzünü iyi görebileceği bir biçimde duvara gömülü halkalara iyice bağlamalarını buyurdu. Kıza gelince diye ekledi. Kim olduğu açık. Onu bu gece sorguya çekmeye değmez. Büyücü olarak yakılmadan önce onu bekleyen başka duruşmalar var. Eğer büyücüyse kolay konuşmayacaktır. Ama belki rahip gerçeği anlatarak ve suç ortaklarını ele vererek hala tövbe edebilir diye ekledi. Rahiple kızı sürükleyerek götürdüler. Biri suskun, yıkık, neredeyse ateşli, öteki ağlıyor, tekmeler atıyor, mezbahaya götürülen bir hayvan gibi böğürüyordu. Ama ne Bernardo, ne okçular, ne de ben, köylü deliyle ne söylediğini anlamıyorduk. Nedenli bağırıp çağırırsa çağırsın, dilsiz gibiydi. Öyle sözcükler vardır ki bize güç verir. Öyleleri de vardır ki, bırakılmışlığımızı daha da artırır. Efendimizin bilginin ve erkin evrensel diliyle kendilerini dile getirme yeteneği bağışlamadığı basit insanların kaba sözcükleri bu türdendir. Bir kez daha onun ardından gitmeye davrandım. Bir kez daha William, yüzünün kesin ifadesiyle beni engelledi. Kımıldama budala dedi. Kızın işi bitik. Yanık et o artık. Bir çelişik düşünceler karmaşası içinde gözlerimi kıza dikmiş, sahneyi ürküntüyle izlerken omzuma birinin dokunduğunu duydum. Neden bilmem, daha arkama dönüp bakmadan Hubertinho'nun dokunuşunu tanıdım. Büyücüye bakıyorsun değil mi diye sordu bana. Yaşantımı bilmesinin olanaksız olduğunu biliyordum. Bu nedenle Salt o korkunç insancıl duyguları anlama sezgisiyle bakışımın yoğunluğunu yakaladığı için böyle söylemişti. Hayır diye savundum kendimi. Ona bakmıyorum. Yani belki de bakıyorum ama o büyücü değil. Büyücü olup olmadığını bilmiyoruz. Belki de suçsuzdur. Güzel olduğu için bakıyorsun ona. Güzel değil mi? Diye sordu olağanüstü bir sıcaklıkla, kolumu sıkarak. Eğer ona güzel olduğu için bakıyorsan ve heyecanlanıyorsan, eğer ona bakıyor ve istek duyuyorsan, bu bile yeter onun büyücü olmasına. Uyanık ol oğlum. Bedenin güzelliği deriyle sınırlıdır. İnsanlar derinin altında ne olduğunu görebilselerdi, Boğtiyalı vaşağın başına geldiği gibi kadınları görünce tir tir titrerlerdi. Bütün bu güzellik, balgam, kan, sıvı ve safradan oluşur. Burun deliklerinin, boğazın, karnın içinde nelerin saklı olduğunu düşünürsen pislikten başka bir şey bulamazsın. Balgama ya da gübreye parmak uçlarınla bile dokunmak insanı tiksindirirken o gübreyle dolu çuvalı kucaklamayı nasıl isteyebiliriz? İçimden kusmak geldi. Artık bu sözcükleri dinlemek istemiyordum. Üstadım yardımıma koştu. Bu sözleri o da işitmişti. Sertçe Hubertinho'ya yaklaştı. Kolunu yakalayıp kolumdan çekti. Yeter Hubertinho dedi. Az sonra o kızcağıza işkence yapılacak. Sonra da yakılacak. Tıpkı senin dediğin gibi. Balgama, kana, sıvı ve safraya dönüşecek. Ama derisinin altındaki Efendimizin o deriyle korunmasını ve süslenmesini istediği şeyi kazıyıp çıkaracak kimseler bizim gibi insanlar olacak. Hem ilk madde bakımından sen ondan daha iyi değilsin. Bırak çocuğu. Hubertinho allak bullak oldu. Belki de günah işledim diye mırıldandı. Kuşkusuz günah işledim. Bir günahkar başka ne yapabilir? Şimdi herkes olay hakkında konuşarak yine içeri giriyordu. William kısa bir süre ona ne düşündüğünü soran Michel'in ve öteki minoritlerin yanında kaldı. Bernardo'nun elinde bir koz var şimdi. İki anlama da gelse. Manastırda, Avignon'da Papa'ya karşı yapılmış olan şeyleri yapan kara büyücüler dolaşıyor. Kuşkusuz bu bir kanıt değil. Her şeyden önce de yarınki toplantıyı baltalamak için kullanılamaz. Bu gece o aşağılık adamdan başka ipuçları elde etmeye çalışacak. Ama bunlardan hemen yarın sabah yararlanmayacağından eminim. Onları yedekte saklayıp ileride tartışmaların gidişi hoşuna gitmeyecek bir yön alırsa bunu engellemek için yararlanacak onlardan. Bize karşı kullanılabilecek bir şey söyletebilir mi ona diye sordu Cesenalı Michel. William kararsızdı. Umarım söyletemesin dedi. Salvatore, kendisinin ve kilercinin geçmişi hakkında bize anlatmış olduklarını Bernardo'ya da anlatacak, geçici de olsa Hubertinho ile ilişkileri konusunda bir imada bulunacak olursa, oldukça can sıkıcı bir durumun doğabileceğini fark ettim. Ne olursa olsun olayların gelişmesini bekleyelim dedi William serin kanlılıkla. Hem zaten Michel, her şey önceden kararlaştırıldı. Ama sen denemek istiyorsun. İstiyorum dedi Michel. Tanrı bana yardım edecektir. Ermiş Francisco hepimizin yardımcısı olsun. Amin diye karşılık verdiler hepsi de. Belli olmaz oldu William'ın saygısızca yorumu. Ermiş Francisco belki de bir yerde Efendimizle yüz yüze gelmeksizin onun yargısını bekliyordur. Sapkın iyi olsa lanet olsun diye homurdandığını işittim Jerome'un herkes yatmaya giderken. Bizi şimdi ermişlerin yardımından da yoksun bırakırsa sonumuz nice olur. Biz zavallı günahkarların. 5. gün tan sökümü. İsa'nın yoksulluğu kardeşçe tartışılıyor. Geceki olaylardan sonra yüreğim binbir acıyla kıvranarak 5. günün sabahı tan sökümü ayini çanları çalarken kalktım. William beni sarsarak az sonra iki heyetin toplanacaklarını anımsatıyordu. Hücrenin penceresinden dışarı baktım ama hiçbir şey göremedim. Bir gün önceki sis ovayı baştan başa kaplayan sütümsü bir örtüye dönüştürmüştü. Dışarı çıkar çıkmaz manastırı daha önce hiç görmediğim gibi gördüm. Yalnızca belli başlı birkaç yapı, kilise, edifisyum, toplantı salonu uzaktan seçilebiliyordu. Belli belirsiz gölgeler gibi de olsa, geri kalan yapılarsa ancak birkaç adım yakından görülebiliyordu. Nesnelerin ve hayvanların biçimleri sanki ansızın boşluktan çıkıyormuş gibiydi. İnsanlar sisin içinden önce hortlaklar gibi boz renkli beliriyorlar, sonra yavaş yavaş ve ancak güçlükle tanınabiliyorlardı. Kuzey ülkelerinde doğduğum için bu havanın yabancısı değildim. Başka bir zaman olsa doğduğum yerin ovalarını ve şatolarını tatlılıkla anımsatırdı bana. Ama o sabah havanın durumu acı bir biçimde ruhsal durumuma yakın görünüyordu. Sabah uyandığımda duyduğum hüzün toplantı salonuna yaklaştıkça yavaş yavaş çoğaldı. Yapıya birkaç adım kala, kim olduğunu hemen anlayamadığım birinden ayrılmak üzere olan Bernardo'yu gördüm. Sonra yanından geçerken onun Malaçi olduğunu anladım. Suçüstü yakalanmak istemeyen biri gibi çevresine bakınıyordu. Ama bu adamın yüz ifadesini yaratılıştan, itiraf edilmemiş bir gizli saklayan ya da saklamaya çalışan birinin ifadesi olduğunu daha önce söylemiştim. Beni tanımadı ve uzaklaştı. Merakla Bernardo'yu izledim. Belki de Malachi'nin verdiği kağıtlara göz gezdirdiğini gördüm. Toplantı salonunun eşiğinde elinin bir devinimiyle yakında duran okçuların başını çağırdı ve ona bir şeyler fısıldadı. Sonra içeri girdi. Ben de arkasından. Buraya ilk kez ayak basıyordum. Dışarıdan bakıldığında boyutları gösterişsiz, biçimi özensizdi. Belki de bir yangında kısmen yakılmış eski bir manastır kilisenin kalıntıları üstünde kısa bir süre önce yapılmış olduğunu fark ettim. İçeri girerken yeni biçimde, sivri kemerli, süssüz, üstünde renkli camdan bir penceresi olan bir kapının altından geçiliyordu. Ama içeride eski bir giriş nefinin kalıntıları üstünde sonradan yapılmış bir avluda buluyordunuz kendinizi. Önde eski biçimde yapılmış, olağanüstü güzellikte yontulmuş, yarım ay biçiminde alınlıklı bir kapı daha vardı. Şimdi yok olmuş eski kilisenin kapısı olmalıydı bu. Alınlığın yontuları aynı ölçüde güzel ama sonradan yapılmış kiliseninkiler gibi tedirgin edici değildi. Burada da alınlığın üstünde tahta oturmuş bir İsa vardı. İki yanında çeşitli durumlarda ve ellerinde çeşitli nesneler tutan, ondan dünyanın dört bir yanına gidip tüm insanlar arasında İncil'i yayma görevini almış olan 12 havari. İsa'nın başının üstünde 12 panelden oluşan kemerin içinde ve İsa'nın ayakları dibinde, artsız, aralıksız bir heykelcikler dizisi içinde, iyi haberi almaya yazgılı dünya halkları yansıtılıyordu. Giysilerinden İbranileri, Kapadokyalıları, Arapları, Hintlileri, Frigyalıları, Bizanslıları, Ermenileri, İskitleri, Romalıları tanıdım. Ama bunların yanı sıra 12 panelli kemerin üstünde bir kemer oluşturan 30 yuvarlak içinde, yalnızca Psiyalacısın ve gezginlerin açık seçik olmayan yazılarında değindikleri bilinmeyen dünyalarda yaşayanlar da vardı. Çoğu bana yabancıydı, bazılarını tanıdım. Örneğin iki ellerinde altışar parmak bulunan hayvanlar, ağaçların özleriyle kabukları arasında oluşan kurçuklardan doğma kır tanrıları, denizcileri baştan çıkaran kuyrukları pul pul deniz kızları, yer altında mağaralar kazarak kendilerini güneşin yakıcılığına karşı koruyan kapkara Etiyopyalılar, belden yukarısı insan, belden aşağısı eşek olan santorlar, bir kalkan büyüklüğünde tek gözleri olan sikloplar, başı ve göğsü bir genç kızınki gibi, karnı bir dişi kurdun karnı, kuyruğu Yunus balığının kuyruğu gibi olan Skilla, bataklıklarda ve Epic Megrets ırmağında yaşayan kıllı Hintliler, havlamadan tek sözcük bile söyleyemeyen köpek başlılar, tek bacakları üstünde hızla koşan ve güneşten korunmak istedikleri zaman kocaman ayaklarını tıpkı bir şemsiye gibi açan Skypotlar, ağızsız, burunlarıyla soluk alan ve yalnızca havayla yaşayan Yunanistanlı Astomatlar, sakallı Ermeni kadınları, Pigmeler, başsız doğan, karınlarında ağızları, omuzlarında gözleri olan, bazıların Blemmide dedikleri Epistigi, boyları 3 metreyi aşan, saçları topuklarına dek inen, omurgalarının bitiminde bir inek kuyruğu olan, deve gibi toynaklı kızıldenizli dişi canavarlar, topukları arkaya dönük, bu yüzden de ayak izlerine bakarak onları izleyenin gideceği yere değil, hep başladığı yere vardığı canavarlar, üç başlı insanlar, gözleri lamba gibi ışık saçan adamlar, gövdeleri insan gövdesi, başları çok çeşitli hayvanların başları olan Kirke Adası'nda yaşayan canavarlar. Kapının üstünde bunların ve başka olağanüstü yaratıkların yontuları vardı. Ama bunların hiçbiri tedirginlik uyandırmıyordu insanda. Çünkü yeryüzünün kötülüklerini ya da cehennemin işkencelerini simgelemek için yapılmamışlardı. Tersine iyi haberin tüm bilinen dünyaya ulaştığı, bilinmeyen dünyaya yayılmakta olduğu gerçeğinin kanıtlarıydı bunlar. Kapı bunlar için İsa'nın sözünde sağlanan birliğin görkemli evrenselliğinin muştucusuydu. Bu eşiğin ötesinde İncil'in karşıt yorumlarından ötürü birbirlerine düşman olmuş adamların bugün belki de görüş ayrılıklarını uzlaştırmaya başaracakları toplantı için iyi bir alamet diye düşündüm. Hristiyanlık tarihi için böylesine önemli olayların yer alacağı bir sırada, kişisel sorunlarımdan ötürü acı çektiğim için güçsüz bir günahkar olduğumu söyledim kendi kendime. Alınlığın taşında doğrulanan barış ve yüce dinginlik sözünün yanında benim acılarımın nedenle önemsiz kaldığını gördüm. Güçsüzlüğüm için Tanrı'dan beni bağışlamasını diledim. Eşikten daha erinçli atladım. İçeri girer girmez iki heyetin tüm üyelerinin yarım daire biçiminde konmuş bir dizi sırada karşı karşıya oturduklarını gördüm. İki tarafı birbirinden, başında başrahiple Bertranton'un oturdukları bir masa ayırıyordu. Not almak için kendisini izlediğim William, Michel'in adamları ve Avignon sarayından öteki Fransızkenlerin bulundukları minoritlerin tarafına oturttu beni. Çünkü toplantıların İtalyanlarla Fransızlar arasında bir düello değil, tümü de papalık sarayına sağlam bir Katolik bağ ile birleşmiş olan Fransızken kuralını destekleyenler ve onları eleştirenler arasında bir tartışma olması gerekiyordu. Cesenalı Michel'in yanında Puruca Ruhani Meclisi'ne katılmış olan Ekitanyalı Arnold, Newcastle Hugh ve Rahip William Elmick vardı. Sonra Kaffa Piskoposu ve Berengario Talloni, Bergamolu Bonagrazia ve Avignon Sarayı'ndan başka minoritler geliyordu. Padua Piskoposu ve Paris'te tanrı bilimci olan Jean Dano oturuyorlardı. Bernardo Gui'nin yanında suskun ve düşünceli, İtalya'da Giovanni del Bena diye anılan Dominiken Jean di Beno vardı. William'ın söylediğine göre bu adam yıllarca önce Narbona'da sorgucuymuş. Orada birçok Bagini ve Pizzoccheri'yi yargılamış. Ama insanın yoksulluğuna ilişkin bir yargıyı suçlayınca kentin manastırında lektör olan Berengio Talloni ona başkaldırmış ve papaya başvurmuş. Ions o sırada bu konuda kararsızmış. Bu nedenle her ikisini de tartışmak üzere sarayına çağırtmış. Hiçbir sonuca varamamışlar. Böylece kısa bir süre sonra Fransiskenler Puruca Ruhani Meclisi'nde daha önce sözünü ettiğim tavrı almışlar. Son olarak Avignonluların yanında aralarında Alboria Piskoposu'nun da bulunduğu daha başkaları da vardı. Oturum Ebon tarafından açıldı. Ebon bu fırsattan yararlanarak son olayları özetledi. Efendimizin doğumundan sonra 1322 yılında Cesenalı Michel'in başkanlığında Puruca'da toplanan Minoritler Genel Kurulu'nun İsa'nın kusursuz bir yaşam örneği vermek, havarilerin de onun öğretisine uymak için ister mal varlığı, ister erk olsun, ortaklaşa hiçbir şeye sahip olmadıklarını ve bu gerçeğin kutsal kitapların çeşitli bölümlerinden çıkarsandığı gibi Katolik inanç ve öğretisinin özünde bulunduğunu, olgun ve bağlılık dolu bir kararlılıkla ortaya koymuşlardı. Bunun için her türlü iyiliğin yatsınması erdemli ve kutsaldı ve ilk militan kilise kurucuları bu kutsal yasaya uymuşlardı. Viyana Danışma Kurulu da 1312'de bu gerçeği benimsemiş, Papa Ions'un kendisi 1317'de minoritlerin durumuna ilişkin Quorundam exigit diye başlayan buyruğunda bu kurulun kararlarını ermişçe oluşturulmuş, aydınlık, sağlam ve olgun diye yorumlamıştı. Bunun üzerine Puruca Meclisi Piskoposluğun her zaman sağlam öğreti olarak onaylamış olduğu şeylerin her zaman kabul edilmiş sayılması, hiçbir biçimde bunlardan ayrılınmaması gerektiğini öne sürerek Danışma Kurulu'nun kararını Kutsal Tanrı Bilim Üstadları İngiltere'den William Birader, Almanya'dan Henrik Birader, Ekitanya'dan Arnold Birader, Eyalet Papazları ve Ruhani Meclis Üyelerinin imzaları ve Ruhani Meclis Üyesi Fransa Papazı Nikola Birader, Doktora Öğrencisi William Block Birader, Başpapaz ve 4 Eyalet Papazı Bologna'dan Tommaso Birader, Ermiş Francisco'nun eyaletinden Petro Birader, Castello'dan Fernando Birader ve Trunyalı Simon Birader'in mühürleriyle onaylamaktan başka bir şey yapmadı. Ancak diye ekledi Ebon. Ertesi yıl Papa, Ad Conditorem Canon'un buyruğunu çıkardı. Bergamolu Bonagrazia Birader bu kararnamenin tarikatının çıkarlarına aykırı olduğunu öne sürerek papalığa başvurdu. Bunun üzerine Papa kararnameyi asılı bulunduğu Avignon'un büyük kilisesinin kapısından indirdi ve birkaç yerini değiştirdi. Ama gerçekte kararnameyi daha da sertleştirmişti. Hemen ardından Bonagrazia Birader'in bir yıl tutuklanması bunun kanıtıdır. Papalığın sert tutumu konusunda kuşkuya yer yoktu. Çünkü aynı yıl Puruca Meclisi'nin tezlerini kesinlikle mahkum eden o çok ünlü Cominter non nolius'u çıkardı. Bu noktada Kardinal Bertrando incelikle Ebon'un sözünü keserek 1324'te işleri karıştırmak ve papalığa sorun çıkarmak için Bavyeralı Ludwig'in nasıl Sachsenhausen bildirisiyle işe karıştığını, bu bildiride hiçbir sağlam neden yokken Puruca'nın tezlerinin benimsendiğinin, Ludwig'in Efendimiz Papa'ya karşı çıktığının, onu barış düşmanı diye nitelendirdiğinin, skandallar ve anlaşmazlıkları körükleme eğiliminde olduğunu söylediğinin ve sonunda ondan sapkın, hatta sapkınlığa ön ayak olan biri diye söz ettiğinin anımsanması gerektiğini söyledi. Hiç de değil diye araya girmeye çalıştı Ebon. Özde öyleydi dedi kuru bir sesle Bertrando. Sonra Efendimiz Papa'yı kuyuya Quarondum buyruğunu çıkarmak ve sonunda Cesenalı Michel'i sert bir biçimde huzuruna çağırmak zorunda bırakan şeyin kesinlikle imparatorun bu işe yersiz olarak karışması olduğunu ekledi. Michel hasta olduğunu öne sürerek bağışlanmasını dileyen mektuplar gönderdi ve kendi yerine Giovanni Fidanza biraderle Perugia'dan Emile Casodia biraderi yolladı. Ancak dedi kardinal, Perugialı papa yanlıları papaya Michel biraderin hastalıktan çok uzak olduğunu, Bavyeralı Ludwig'le haberleştiğini bildirmişlerdi. Ne olursa olsun olan olmuştu ve şimdi Michel çok iyi ve dingin görünüyordu ve kendisini Avignon'da bekliyorlardı. Ancak diye itiraf ediyordu kardinal. Her iki taraftan akıllı adamların şimdi yaptıkları gibi Michel'in sonunda papaya ne söyleyeceğini önceden tartmak daha iyiydi. Çünkü herkesin amacı işleri alevlendirmek değil, sevecen bir babayla ona bağlı oğulları arasında var olması için hiçbir neden olmayan ve o zamana değin yalnızca ister imparatorla olsun, ister onların vekilleri, kutsal ana kiliseyle hiçbir ilişkileri olmayan çağımızın laik insanların karışmasıyla körüklenmiş olan bir anlaşmazlığı kardeşçe çözmekti. O zaman Ebon söze karıştı ve bir kilise adamı ve kilisenin çok şey borçlu olduğu bir tarikata bağlı bir rahip olmasına karşın yine de Baskerville William biraderin daha sonra açıklayacağı birçok nedenden ötürü imparatorun bu tür sorulara yabancı kalması görüşünde olmadığını söyledi. Ama diye sürdürdü Ebon. Görüşmelerin birinci bölümünün Papa'nın elçileriyle bu toplantıya katılmakla Papa'nın en bağlı oğulları olduklarını gösteren Ermiş Francisco'nun oğullarının temsilcileri arasında yapılması yine de doğru olacaktı. Bunun için Michel'i ya da onun adına konuşacak her kimse onu Avignon'da nasıl bir tavır almayı düşündüğünü açıklamaya çağırdı. Michel aynı Papa'nın 1322 yılında kendisinden yoksulluk sorunu konusunda kapsamlı bir rapor istemiş olduğu, Casaleli Ubertinio'nun o sabah aralarında bulunmasından büyük sevinç ve heyecan duyduğunu söyledi. Ancak Ubertinio herkesin onda gördüğü açıklık, bilgi ve tutkulu inançla artık değişmez bir biçimde Fransisken tarikatının görüşleri olan görüşlerin başlıca noktalarını en iyi özetleyebilirdi. Ubertinio ayağa kalktı ve daha konuşmaya başlar başlamaz onun hem vaiz hem de saray mensubu olarak niçin böyle büyük bir heyecan uyandırdığını anladım. Heyecanla el kol devinimleri, inandırıcı sesi, büyüleyici gülümseyişi, açık seçik ve tutarlı mantığıyla konuştuğu sürece dinleyicilerini kendine bağladı. Perugia'nın öne sürdüğü tezleri destekleyen nedenler üzerinde çok bilimsel bir konuşmaya başladı. Her şeyden önce İsa'nın ve havarilerinin ikili bir durum içinde olduklarının kabul edilmesi gerekiyordu. Çünkü Yeni Ahit Kilisesi'nin önde gelen din adamları olduklarını, bu nedenle de harcama ve dağıtma etkisi bakımından havarilerin işlerinin 4. babında yazılı olduğu gibi yoksullara ve kilise papazlarına verme yetkisine sahiptiler. Bunu hiç kimse yadsımıyordu. Ancak ikinci olarak İsa ve havariler her türlü dinsel yetkinliğin temeli bu dünyayı tam anlamıyla küçümseyen bireyler olarak ele alınmalıdırlar. Bu bakımdan iki türlü sahip olma ortaya konmaktadır. Bunlardan biri laik ve dünyasaldır ki imparatorluk yasaları bunları mallarımız sözcükleriyle tanımlar. Çünkü biz savunduğumuz ve bizden alındığında da üstünde hak iddia ettiğimiz mallara bizim diyoruz. Bu nedenle insanın kendi iyiliğindeki şeyleri onlara almaya kalkışan birine karşı imparatorluk yargıcına başvurarak laik ve dünyasal anlamda savunması başka bir şeydir. Ama dünyasal şeylere ortak kardeşçe iyilik amacıyla bir başka biçimde de sahip olunabilir. Bu biçimde İsa ve öğrencileri doğal hakla bazı nesnelere sahiptirler. Bu hakka bazılarınca göksel hak, yani insan tarafından düzenlenmeksizin USA uygun olan doğayı destekleyen göksel hak denmektedir. Yersel hak ise insanların aralarındaki anlaşmadan doğan haktır. Nesnelerin ilk bölünüşünden önce iyilik bakımından bunların tümü de şimdi olduğu gibi hiç kimsenin malı sayılmayan ve kim alırsa onun olan nesneler gibiydi ve bir anlamda bütün insanlar için ortaktı. Ancak ilk günahtan sonra atalarımız nesnelerin iyiliğini bölüşmeye başladılar. Böylece şimdi bildiğimiz anlamda dünyasal sahiplikler başladı. Ama İsa ve havariler nesnelere birinci anlamda sahiptiler. Yalnızca giysileri, ekmek ve balıkları vardı ve Paulus'un Timoteos'a birinci mektubunda söylediği gibi yiyeceğimiz ve örtüneceğimiz varsa onlarla yetineceğiz. Bu nedenle İsa ve havarileri bu nesnelerin iyiliğine sahip değildiler. Onları kullanıyorlardı. mutlak yoksullukları olduğu gibi kalıyordu. Bu Papa, II. Nikola tarafından Exiit Qui Seminat buyruğuyla kabul edilmişti. Bunun üzerine karşı taraftan Gindeno ayağa kalkarak Hubertinho'nun tutumunun kendisine hem USA hem de kutsal betiğin doğru yorumuna aykırı göründüğünü söyledi. Çünkü ekmek ve balık gibi kullanılarak tüketilen mallarda basit bir kullanım hakkı ya da doğrudan kullanımdan söz edilemez. Yalnızca tüketimden söz edilebilir. İnananlar ilkel kilisede sahip oldukları her şeye, Resullerin işlerinin ikinci ve üçüncü baplarından çıkarıldığı gibi, Hristiyan olmadan önce sahip oldukları biçimde sahiptiler. Kutsal ruhun yeryüzüne inmesinden sonra havarilerin Yahudiye'de çiftlikleri vardı. Mal varlığı olmadan yaşama andı, insanın yaşamak için gereksinim duyduğu şeyleri kapsamaz. Öte yandan Petrus her şeyi bıraktığını söylerken, mal varlığını yatsımış olduğunu söylemek istemiyordu. Adem nesnelere sahipti. Efendisinden para alan uşak kuşkusuz onu ne kullanır ne de tüketir. Minoritlerin her zaman başvurdukları ve minorit rahiplerinin işlerine yarayan şeyleri, onların mülkiyetine sahip olmaksızın yalnızca kullandıklarını ortaya koyan Exiit Qui Seminat'ın sözcükleri, kullanılarak tüketilmeyen şeylerden söz etse gerektir. Gerçekten de eğer Exiit, tüketilen şeyleri içine alsaydı, olanaksız bir şeyi desteklemiş olurdu. Doğrudan kullanım hukuksal mülkiyetten ayırt edilemez. Maddesel nesnelere, ona dayanılarak sahip olunan her insanca hak, kralların yasalarında bulunmaktadır. İsa bir ölümlü olarak ana rahmine düştüğü andan başlayarak tüm dünyasal mallara sahip oldu. Tanrı olarak da babadan her şeyin evrensel denetimini aldı. O, giysilerin, yiyeceklerin, haç parasının ve inançlıların sunduklarını şeylerin sahibiydi. Eğer yoksul idiyse, mal varlığı olmadığı için değil, mal varlığının ürünlerini almadığı için yoksuldu. Çünkü faiz alınmadıkça bir şeyin yalnızca hukuksal denetimine sahip olmak, sahip olanı zengin kılmaz. Son olarak Exiit, başka şeyler söylemiş olsa bile Roma papalığı, inanç ve sağ töreye ilişkin her şeyde kendinden önce gelenlerin kararlarını geri alabilir, hatta onlara ters düşen savlar öne sürebilir. Bu noktada Kaffa Piskoposu Jerome birader sözcüklerinin uzlaşmacı görünmesine çalışmasına karşın sakalı öfkeden titreyerek hışımla ayağa kalktı. Bana oldukça karışık gelen kanıtlar öne sürmeye başladı. Kutsal pedere ve kendime söyleyeceklerimi kendisinin doğrulamasına sunuyorum. Çünkü iyi olsun İsa'nın vekili olduğuna gerçekten inanıyorum. Bu itirafımdan ötürü de Araplar tarafından yakalandım. Sözlerimi bir gün rahipler arasında Melkizedek'in babasının kim olduğu konusunda çıkan tartışmada büyük bir bilginin anlattığı olaya değinerek başlayacağım. O zaman kendisine bu konuda soru sorulan Kopes birader başını salladı ve dedi ki, ''Yazıklar olsun sana Kopes. Çünkü sen yalnızca Tanrı'nın aramanı buyurmadığı şeyleri arıyorsun ve onun buyurduğu şeyleri savsaklıyorsun. İşte verdiğim örnekten kolayca çıkarsanabileceği gibi İsa ve kutsal bakire ve havarilerin ne kişisel olarak ne de ortaklaşa hiçbir şeyleri olmadığı öylesine açıktır ki, İsa'nın aynı zamanda hem insan hem de Tanrı olmasını anlamak bundan daha az açık seçiktir.'' Ama yine de birincisinin doğruluğunu yatsıyan bir kimsenin ikincisini de yatsıması gerektiği açık görünüyor bana. Bunları üstünlük kazanmışçasına söyledi. William'ın gözlerini gökyüzüne kaldırdığını gördüm. Sanırım Jerome'un tasımını oldukça kusurlu bulmuştu. Ona hak vermemezlik edemem. Ama Jindabu'nun öfkeli ve aykırı savı bana daha da yanlış göründü. İsa'nın yoksulluğuna ilişkin her şeyi öne süren bir kimsenin gözle görüleni doğruladığını, oysa İsa'nın hem insan hem Tanrı oluşunun ancak inançla tanımlanabileceğini, bu nedenle de bu iki önermenin birbiriyle karşılaştırılmayacağını söyledi. Jerome yanıtında kendisine karşı çıkan adamdan daha da sertti. "Yo, hayır sevgili birader," dedi. "Bence tam tersi doğru. Çünkü tüm kutsal betikler İsa'nın yiyip içen bir insan olduğunu ve çok açık seçik mucizeleriyle onun aynı zamanda Tanrı olduğunu açıklıyorlar. Bütün bunlar apaçık gözler önündedir. Büyücüler ve kahinler de mucizeler yaratırlar," dedi Boone kendini beğenmişçesine. "Doğru," diye yanıtladı Jerome. "Ama büyü sanatıyla yaparlar bunu. İsa'nın mucizelerini büyü sanatıyla gerçekleştirilen mucizelerle bir mi tutmak istiyorsunuz?" Topluluk böyle bir şeyi düşünemeyeceğini hoşgörüyle mırıldandı. "Ve son olarak," diye sürdürdü Jerome, artık zafere yakın olduğunu duyarak. "Pogetto Kardinali Hazretleri İsa'nın yoksulluğuna inanmayı sapkınlık mı saymak istiyorlar? Bu önerme ki, oğulları Fas'tan Hindistan'a giderek vaaz vermiş, kan dökmüş olan Fransiskan tarikatı gibi bir tarikatın kuralının temelini oluşturur. Petro Hispano'nun kutsal ruhu diye mırıldandı William. Bizi sen koru. Çok sevgili birader diye bağırdı o zaman Belbena öne doğru bir adım atarak. Dilerseniz biraderlerinizin kanından söz edin. Ama aynı borcun öteki tarikatların dindar kişilerince de ödendiğini unutmayın. Kardinal hazretlerine saygım sonsuzdur diye bağırdı Jerome. Ama hiçbir Dominiken kafirlerle savaşırken ölmemiştir. Oysa yalnızca benim zamanımda 9 minori şehit edildi. O zaman Alboria'nın Dominiken psikoposu yüzü kıpkırmızı ayağa kalktı. Öyleyse minoritler Tartaria'ya gelmeden önce Papa Incenzo'nun oraya 3 Dominiken gönderdiğini kanıtlayabilirim. Aa öyle mi diye Jerome katıla katıla güldü. Ben minoritlerin 80 yıldır Tartaria'da olduklarını, ülkenin her yerinde 40 kiliseleri bulunduğunu, Dominikenlerin ise kıyıda yalnızca 5 kiliseleri, topu topu da 15 rahipleri olduğunu biliyorum. Bu da sorunu çözer. Hiçbir sorunu çözmez diye bağırdı Alboria psikoposu. Çünkü tıpkı kancıkların encik doğurması gibi pizoçirolar üreten bu minoritler her şeye sahip çıkıyorlar. Şehitlerini öve öve bitiremiyorlar. Ama tüm öteki dindarlar gibi güzel kiliseleri, giysileri var. Tüm öteki dindarlar gibi mal alıp satıyorlar. Hayır efendim, hayır diye onun sözünü kesti Jerome. Kendi adlarını alıp satmıyorlar onlar. Papalığın vekil harçları aracılığıyla alıp satıyorlar. Vekil harçların malları var. Minoritlerse yalnızca kullanıyorlar. Öyle mi dedi psikopos bıyık altından gülerek. Peki sen kaç kez araya vekil harçlar girmeden mal alıp sattın? Bazı çiftliklere ait öyle öyküler biliyorum ki. Eğer öyle yapmışsam yanlış davranmışım diye çabuk çabuk onun sözünü kesti Jerome. Aldığımı tarikata devretmemek benim adıma bir güçsüzlük olmuş olabilir. Saygıdeğer biraderler diye söze karıştı Ebon o zaman. Bizim sorunumuz minoritlerin yoksul olup olmadıkları değil, Efendimizin yoksul olup olmadığı. Tanrım diye yeniden sesini yükseltti Jerome. Bu konuda bıçak gibi keskin bir kanıtım var. Ermiş Francisco oğullarını koru dedi William pek de inanmaksızın. Kanıt şu diye sürdürdü Jerome. Ermiş pederlerin öğretisini bizden daha yakından bilen doğulularla Yunanlılar İsa'nın yoksulluğuna kesinlikle inanıyorlar. Eğer bu sapkınlıklar ve ayrılıkçılar açık bir gerçeği böyle açıkça destekliyorlarsa bizler onu yatsıyarak onlardan daha sapkın ve ayrılıkçı mı olmak istiyoruz? Bu doğulular içimizden bazılarının bu gerçeğe karşıt görüş öne sürdüğümüzü işitselerdi onları taşa tutarlardı. Sen ne söylüyorsun diye alay etti Alboria psikoposu. Bunun tam tersini söyleyen Dominikenleri niçin taşa tutmuyorlar öyleyse? Dominikenleri mi? Orada kimse onları görmemiş ki. Alboria psikoposu, yüzü mosmor, Jerome denen bu rahibin belki ancak 15 yıl Yunanistan'da kaldığını, oysa kendisinin çocukluğundan beri orada bulunduğunu söyledi. Jerome, Dominiken Alboria'nın Yunanistan'da bulunmuş olabileceğini, ama psikoposların güzel saraylarında lüks bir yaşam sürdüğünü, oysa bir Fransisken olan kendisinin orada 15 değil 22 yıl kaldığını ve Konstantinopolis'te imparatorun huzurunda vaaz verdiğini söyleyerek yanıtladı onu. Bunun üzerine Alboria elinde koz kalmayınca onu minoritlerden ayıran boşluğu aşmaya çalışarak yüksek sesle burada yineleme yürekliliğini bulamayacağım sözcüklerle Kaffa psikoposunun sakalını yolacağını ve erkekliğine kuşku düşürerek o sakalı kırbaç gibi kullanıp göze göz dişe diş yasasına göre onu cezalandıracağını söyledi. Öteki minoritler rahip kardeşlerini savunmak için koşup bir barikat oluşturdular. Avignonlular Dominiken'e yardım eli uzatmayı yararlı buldular ve ardından baş rahiple kardinalin boş yere yatıştırmaya çalıştıkları bir kahkaha koptu. Bunu izleyen kargaşalıkta minoritler ve Dominikenler birbirlerine çok ağır şeyler söylediler. Sanki her biri Araplara karşı savaşan bir Hristiyanmış gibi. Yerlerinde kalanlar yalnızca bir yanda William, öte yanda Bernardo Gui'ydi. William üzgün, Bernardo ise neşeli görünüyordu. Sorgucunun dudağını kıvıran belli belirsiz gülümsemeye neşe denilebilirse. Alboria Kaffa psikoposunun sakalını çekiştirirken, İsa'nın yoksulluğunu ortaya koymak ya da yatsımak için öne sürülecek daha iyi bir kanıt yok mu diye sordum üstadıma. Ama her iki savı da doğrulayabilirsin sevgili Atso dedi William. Yine de hiçbir zaman İncil'e dayanarak İsa'nın giydiği, sonra da eskiyince belki de kaldırıp attığı gömleği malı sayıp saymadığını, sayıyorsa ne dereceye kadar saydığını kanıtlayamazsın. Hem ona bakarsam Akinolu Thomas'ın mal varlığı öğretisi biz minoritlerinkinden daha da gözü pektir. Biz diyoruz ki hiçbir şeye sahip değiliz. Her şeyi kullanıyoruz. O diyor ki kendinizi malik sayın ama sahip olduğunuz şeylerden yoksun olan biri varsa ona da kullandırın. Bunu iyilik olsun diye değil, görev olarak yapın. Ama sorun insanın yoksul olup olmadığı değil, kilisenin yoksul olmasının gerekip gerekmediği. Yoksulluk bir saraya sahip olup olmamak da değil. Daha çok dünyasal sorunlarda yargı yetkisini elde tutmak ya da yatsımak. Öyleyse dedim, imparatorun minoritlerin yoksulluk konusunda söylediklerini böylesine tutmasının nedeni bu. Tas tamam. Minoritler papaya karşı imparatorun oyununu oynuyorlar. Ama Marsilio ve ben bunu iki yanlı bir oyun olarak görüyor, imparatorluğun bizim görüşümüzü desteklemesini ve bizim insancıl yönetim fikrimize yardımcı olmasını istiyoruz. Sizden konuşmanız istenince bunu söyleyecek misiniz? Söylersem görevimi yerine getirmiş olurum. Görevim imparatorluk tanrı bilimcilerinin düşüncelerini ortaya koymaktı. Ama söylersem görevimi başaramamış olurum. Çünkü Avignon'da ikinci bir toplantı yapılmasını kolaylaştırmam gerekiyor. Oysa iyi olsun bunları söylemek için benim oraya gitmeme razı olacağını sanmıyorum. Yani iki karşıt güç arasında sıkışıp kaldım. Hangi çuvaldan ot yiyeceğini bilmeyen bir eşek gibi. Sorun şu ki daha zamanı gelmedi. Marsilio olanaksız bir dönüşüm için saçmalayıp duruyor. Ama Ludwig öncüllerinden daha iyi değil. Şimdilik yalnızca Ions gibi bir sefile karşı biricik kale olarak kalsa da. Belki de konuşmak zorunda kalacağım. Eğer o zamana dek birbirlerini öldürmezlerse. Neyse Atso, bunların hepsini yaz. Bugün olanlardan hiç olmazsa bir iz kalsın. Ya Michel? Korkarım boşuna zaman yitiriyor. Kardinal Papa'nın bir arabuluculuk istemediğini biliyor. Bernardo Gui toplantının başarısızlığa uğrayacağını biliyor. Michel ise ne olursa olsun Avignon'a gideceğini biliyor. Çünkü tarikatın Papa ile tüm bağlarını koparmasını istemiyor. Böylece yaşamını tehlikeye atıyor. Biz böyle konuşurken kavga doruğa ulaştı. Bernardo Gui'nin bir işareti üzerine okçular iki safın yumruk yumruğa gelmesini önlemek için araya girdiler. Ama bir kalenin duvarlarının iki yanındaki kuşatanlarla kuşatılanlar birbirlerine aşağılayıcı sözler ve itirazlar yağdırıyorlardı. Benim ülkemde bir tartışma sırasında olduğu gibi sırayla değil, Akdeniz usulünce tıpkı kudurmuş bir denizin dalgaları gibi birbirinin üstünden aşarak söylenen bu sözleri kimin ağzından çıktığını artık ayırt edemediğim için buraya rastgele yazıyorum. İncil'de İsa'nın bir para kesesi olduğu yazılı. Kes sesini. Siz o kesenin resmini haçların üstüne bile çiziyorsunuz. Efendimizin Kudüs'e girdikten sonra her gece Betanya'ya dönüşüne ne diyorsun peki? Efendimiz Betanya'ya gidip orada yatmak istediyse sen kim oluyorsun da onun kararını eleştiriyorsun? Hayır ihtiyar keçi. Efendimiz Betanya'ya dönüyordu. Çünkü Kudüs'te bir hana ödeyecek parası yoktu. Bonagrazya keçi sensin. Efendimiz Kudüs'te ne yiyordu peki? Ölmemek için efendisinin elinden yulaf yiyen bir at, o yulafların iyiliğine mi sahip sence? Görüyor musun? İsa'yı ata benzetiyorsun. İsa'yı senin sarayında mevkileri parayla alıp satan bir din adamına benzeten sensin asıl. Seni gübre çuvalı seni. Öyle mi? Papalık sizin mallarınızı korumak için kaç davayla uğraşmak zorunda kaldı? Kilisenin malları bizim değil, biz onları kullanıyorduk yalnız. Yiyip içmek için, kendinize altın heykellerle donatılmış güzel kiliseler yapmak için kullanıyordunuz. Sizi ikiyüzlüler sizi. Sizi ağartılmış mezarlar sizi. Sizi günah çukurları sizi. Kusursuz yaşamın ilkesi yoksulluk değil, iyiliktir. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Bunu söyleyen sizin o obur Thomas'ınız. Ayağını denk al, zındık. Senin obur dediğin adam Kutsal Roma Kilisesi'nin bir ermişidir. Ermişlik kim, o kim? İons Fransiskenleri aşağılamak için ermişlik mertebesine yükseltti onu. Sizin papanız kimseyi ermiş yapamaz. Çünkü o bir sapkındır. Dahası sapkınların önderi. Bunu daha önce de duyduk. Saçenhausen'de o Bavyeralı kuklanın yaptığı açıklamayı hazırlayan da sizin Hubertinho'nuz. Sözlerine dikkat et domuz. Babil Orospusu'nun oğlu. Öteki Orospuların da. O yıl Hubertinho'nun imparatorun yanında olmadığını biliyorsun. Avignon'da Kardinal Orsini'nin hizmetindeydi. Papa da onu elçi olarak Aragon'a gönderiyordu. Biliyorum biliyorum. Kardinal'in sofrasında yoksulluk andı içiyordu. Şimdi Yarımada'nın en zengin manastırında yaptığı gibi. Hubertinho madem orada değildin, yazdıklarını kullanmayı Ludwig'e kim salık verdi? Ludwig yazdıklarımı okuyorsa suç benim mi? Senin gibi cahilin yazdıklarını okuyacak değildi ya. Ben mi cahilim? Sizin kuşlarla konuşan Fransiskonuz okumuş muydu? Günaha giriyorsun. Günaha giren sensin, fıçı papazı. Ben böyle bir şey yapmadım. Bunu sen de biliyorsun. Evet yaptın. Sen ve rahip kardeşlerin. Montefalcolu Chiara'nın yatağına girdiğin zaman. Tanrı belanı versin. Ben o zaman sorgucuydum. Chiara bir ermiş olarak ruhunu çoktan teslim etmişti. Chiara çevresine ermişlik kokusu yayıyordu. Ama sen rahibelere sabah duasını okurken başka bir koku kokluyordun. Devam et, devam et. Tanrı'nın gazabına uğrayacaksın. Sen de o Ostrogoth Eckhart'la Branchorten dediğiniz o İngiliz kara büyücüsü gibi iki sapkını bağrına basan efendin de. Saygıdeğer biraderler, saygıdeğer biraderler diye bağırıyorlardı Kardinal Bertrand ile başrahip. Beşinci gün sabah. Severnus William'a tuhaf bir kitaptan söz ediyor. William ise elçilere tuhaf bir yönetim kavramından söz ediyor. Ağız kavgası daha hızını yitirmeden kapıda nöbet tutan çömezlerden biri içeri girdi. Fırtınanın yerle bir ettiği bir tarladan geçen biri gibi o kargaşanın içinden geçerek William'ın yanına geldi. Severnus'un ivedilikle kendisiyle konuşmak istediğini fısıldadı ona. Bağrışmalardan ve gürültülerden içeride ne olup bittiğini anlamaya çalışan meraklı rahiplerin doluştukları ön sahandan çıktık. Birinci sırada Alessandra'lı Aymar'ı gördük. Her zamanki gibi evrenin aptallığına acıma duyduğunu belirten alaycı bir gülüşle karşıladı bizi. Dilenci tarikatları çıkalı Hristiyanlık kesinlikle daha erdemli oldu dedi. William onu kabaca iterek bir köşede bizi bekleyen Severnus'a yöneldi. Severnus kaygılıydı. Bizimle özel olarak konuşmak istiyordu. Ama o karışıklıkta sakin bir yer bulmak olanaksızdı. Açık havaya çıkmak istedik ama toplantı salonunun eşiğinden Çesenalı Michel bakıyor, William'ı toplantıya geri çağırıyordu. Çünkü diyordu, kavga yatışmaya başlamıştı ve sıradaki konuşmalar sürdürülecekti. İki ot çuvalı arasında kalan William, Severnus'tan konuşmasını istedi. Sesini oradakilere duyurmamaya çalışmıştı. Berenger'ın hamama gitmeden önce hastaneye gitmiş olduğu kesin dedi. Ne biliyorsun? Bizim baş başa verip konuşmamızdan meraka kapılan birkaç rahip yanımıza yaklaşıyordu. Severnus çevresine bakınarak sesini daha da alçalttı. Sen bana o adamın yanında bir şey olmalı demiştin. Tamam, laboratuvarda bir şey buldum. Öteki kitapların arasına karışmış. Benim olmayan bir kitap. Tuhaf bir kitap. O kitap olmalı dedi William büyük bir sevinçle. Hemen bana getir onu. Getiremem dedi Severnus. Sonra açıklarım sana, bir şey keşfettim. İlginç bir şey keşfettim sanıyorum. Sen gelmelisin, kitabı sana göstermeliyim. Sakınımlı davranmalıyız. Sustu. Her zamanki gibi sessizce Georgie'nin neredeyse ansızın yanımızda belirdiğini fark ettik. Ellerini burada dolaşmaya alışık olmadığı için nereye gittiğini anlamak istercesine öne uzatmıştı. Normal bir insan Severnus'un fısıltısını duyamazdı. Ama Georgie'nin kulağının bütün körlerde olduğu gibi çok keskin olduğunu bir süredir biliyorduk. Yaşlı adam hiçbir şey işitmemiş gibi görünüyordu. Tersine bizim yönümüzden bambaşka bir yöne doğru yürümeye koyuldu. Rahiplerden birinin omzuna dokundu ve bir şey sordu. O da usulca kolumdan tutup onu dışarı çıkardı. Tam o sırada Michel yeniden belirdi. William'dan içeri girmesini rica etti. Üstadım kararını verdi. Lütfen dedi Severnus'a, hemen geldiğin yere dön. Kapıyı içeriden kilitle ve beni bekle. Sen de George'yi izle dedi bana. Bir şey işitmiş olsa bile hastaneye gideceğini sanmıyorum. Ne olursa olsun nereye gittiğini öğrenip bana bildir. Yeniden salona doğru yürüdü ve George'yi izlemek için kaynaşan kalabalığın arasından kendine yol açmakta olan Aymar'ı fark etti. Burada William bir sakınımsızlık etti. Çünkü bu kez yüksek sesle, ön nefin bir ucundan bir ucuna seslenerek, daha şimdiden dış kapının eşiğine varmış olan Severnus'a ''Dikkat et, hiç kimsenin o kağıtların geldikleri yere geri dönmesine izin verme.'' dedi. Tam George'yi izlemeye koyulacağım sırada dış kapının pervazına dayanmış kilerciyi gördüm. William'ın sözlerini işitmiş, yüzü korkuyla kasılmış, bir üstadıma, bir şifalı otlar uzmanına bakıyordu. Severnus'un kapıdan çıkmakta olduğunu fark etti ve ardından gitti. Ben eşikte durmuş, daha şimdiden sesin yutmakta olduğu George'yi gözden kaçırmaktan korkuyordum. Ama öteki ikisi de tam ters yönde, pus içinde gözden siliniyorlardı. Ne yapmam gerektiğini hemen hesapladım. Bana kör adamı izlemem buyurulmuştu. Çünkü onun hastaneye gitmesinden korkuluyordu. Oysa o kendisine eşlik eden kimseyle birlikte başka bir doğrultuya yönelmişti. Çünkü avludan geçip kiliseye ya da edifisyuma doğru gidiyordu. Oysa kilercinin bitki uzmanını izlediğine kuşku yoktu. William laboratuvarda olup bitenlerle ilgileniyordu. Kendi kendime başka şeylerin yanı sıra Aymar'ın nereye gitmiş olabileceğini soruyordum. Eğer bizimkinden bambaşka nedenlerle dışarı çıkmamışsa. Araya belli bir uzaklık koyduğum için kilerciyi gözden kaçırmıyordum. Adımlarını yavaşlatmıştı. Çünkü onu izlediğimin farkına varmıştı. Arkasındaki gölgenin ben olduğuma emin olamıyordu. Ben de izlediğim gölgenin o olduğundan emin değildim. Ama ben nasıl izlediğim kişinin o olduğundan kuşku duymuyorsam, o da kendisini izleyenin ben olduğumdan kuşku duymuyordu. Onu beni denetlemeye zorlayarak Severnus'a çok yaklaşmasını önledim. Böylece hastanenin kapısı sisin içinden belirdiği zaman çoktan kilitlenmişti. Severnus içeri girmişti. Tanrı'ya şükürler olsun. Kilerci bir kez daha dönüp bana baktı. Tıpkı meyve bahçesindeki ağaçlardan biri gibi hiç kımıldamadan duruyordum. Sonra bir karara varmış gibi göründü ve mutfağa yöneldi. Görevimin üstesinden gelmişim gibi geldi bana. Severnus aklı başında bir adamdı. Sakınımlı davranarak kapıyı hiç kimseye açmayacaktı. Başka yapacağım bir şey kalmamıştı. Her şeyden önce toplantı salonunda olanları görmek için meraktan ölüyordum. Bu yüzden gidip bakmaya karar verdim. Belki de iyi etmedim. Biraz daha kalıp beklemeliydim. Böylece birçok başka üzücü olayı önleyebilirdik. Ama bunu şimdi biliyorum. O zaman bilmiyordum. Yeniden içeri girerken az kalsın bir suç ortağı gibi gülümseyen Benno ile çarpışıyordum. Severnus, Berenger'ın bıraktığı bir şey buldu değil mi? Sen ne biliyorsun diye yanıtladım kabaca. Biraz duyduğum öfkeden, biraz da şimdi kötü bir ifadeye bürünmüş olan körpe, neredeyse çocuksu yüzünden ötürü yaşatılmış gibi davranıyordu bana. Ben aptal değilim diye yanıtladı Benno. Severnus koşa koşa gelip William'a bir şey söyledi. Sen de kimse onu izlemesin diye gözlüyorsun. Sen bizi fazla gözlüyorsun. Severnus'u da dedim öfkeyle. Ben mi? Elbette gözlüyorum sizi. Önceki günden beri gözümü ne hamamdan ayırıyorum ne de hastaneden. Girebilseydim çoktan girmiş olurdum oraya. Berenger'in kitaplıkta ne bulduğunu öğrenmek için metne bir göz atardım. Hakkın olmadan çok şey bilmek istiyorsun. Ben bir araştırmacıyım, bilmeye hakkım var. Dünyanın öbür ucundan kalkıp kitaplığı tanımaya geldim. Oysa kitaplık içinde kötü şeyler varmış gibi hep kapalı duruyor. Bense... Bırak beni dedim sertçe. Bırakıyorum, öğrenmek istediğimi söyledin bana. Ben mi? İnsan susarak da bir şeyler söyleyebilir. Sana hastaneye girmemeni salık veririm dedim ona. Girmiyorum, girmiyorum, heyecanlanma. Ama hiç kimse dışarıdan bakmama engel olamaz. Artık onu dinlemeyip içeri girdim. Her işe burnunu sokan bu adam bana büyük bir tehlike gibi görünmüyordu. Yeniden William'ın yanına yaklaşıp olanları kısaca anlattım. Onaylarcasına başını salladı. Sonra bana susmamı işaret etti. Karışıklık yatışmaktaydı. İki tarafın temsilcileri birbirlerine barış öpücüğü vermeye başlamışlardı bile. Alboria minoritlerin inancını övüyor. Jerome havarilerin iyilikseverliğini göklere çıkarıyor. Herkes artık için için kaynamayan bir kilise umudunu dile getiriyordu. Kimileri bir grubun gücünü, kimileri başka bir grubun ılımlılığını övüyor. Tümü de adalet istiyor ve sağduyu salık veriyorlardı. Bu denli çok insanın böylesine içtenlikle, tanrı bilimcilerin ve kardinallerin erdeminin yengi kazanmasıyla ilgilendiklerini hiç görmemiştim. Ama şimdi Poggettolu Bertrando, William'ı imparatorluk tanrı bilimcilerinin tezlerini dile getirmeye çağırıyordu. William gönülsüzce ayağa kalktı. Bir yandan toplantının hiçbir yararı olmadığının bilincine varıyor, bir yandan da bir an önce oradan çıkıp gitmek istiyordu. Gizemli kitap şimdi toplantının sonuçlarından daha çok ilgilendiriyordu onu. Ama görevinden kaçamadığı açıktı. O zaman belki her zamankinden ve gereğinden çok hımlarla, şeylerle konuşmaya başladı. Söylemek üzere olduğu şeyler konusunda kesinlikle kararsız olduğunu anlatmak istercesine, kendisinden önce konuşmuş olanların görüş açılarını çok iyi anladığını vurgulayarak, öte yandan başkalarının imparatorluk tanrı bilimcilerinin öğretisi dedikleri şeyin artık bir inanç gerçeği olarak, kendini zorla kabul ettirmek iddiasında olmayan bazı dağınık gözlemlerden başka bir şey olmadığını söyleyerek sözlerine başladı. Daha sonra yaratılışın daha henüz papazlardan ve kraldan söz edilmeyen ilk sayfalarından başlayarak, Tanrı'nın oğullarının soyunu yaratırken gösterdiği sonsuz iyiliğin, onların tümünü de ayrım gözetmeksizin sevmesinin ışığı altında, Efendimizin Adem'e ve onun soyundan gelenlere, kutsal yasalara boyun eğmek koşuluyla, bu dünyadaki nesneler üzerinde etki verdiğini de düşünerek, dünyasal nesneler üstünde halkın yasa koyucu ve yasanın ilk etkin nedeni olması düşüncesinin Efendimiz'e yabancı olmadığından kuşkulanmamak gerektiğini söyledi. Halk deyimiyle tüm yurttaşları anlamanın yerinde olacağını, ancak yurttaşlar arasında çocukları, aptalları, kötü yaşam sürenleri ve kadınları da saymak gerektiğinden, halkın iyi yurttaşları oluşturan kişiler olarak, uygun bir tanıma varılabileceğini söyledi. Bununla birlikte bu bölüme kimlerin gireceğini o an için açıklamayı uygun bulmadı. Öksürdü. O gün havanın çok nemli olduğunu söyleyerek hazır bulunanlardan özür diledi ve halkın isteğini ortaya koyabilmesinin genel seçimle oluşmuş bir kurulla sağlanabileceği varsayımını ortaya attı. Böyle bir kurulun yasayı yorumlaması, değiştirmesi ya da askıya almasının kendisine anlamlı göründüğünü, çünkü yasayı yapan tek bir kişi olursa bilgisizlikten ya da kötülükten kötü bir yasa yapabileceğini söyledi ve yakın geçmişte böyle durumlar olduğunu hazır bulunanlara anımsatmaya gerek olmadığını ekledi. William'ın ilk sözlerinden oldukça şaşırmış olan hazır bulunanların ellerinde olmaksızın bu son sözlere katıldıklarını, çünkü herkesin açıkça bir şeyi düşündüğünü ve düşündüğü kişinin en kötü kişi olduğuna inandığını fark ettim. Şimdi diye sürdürdü William. Madem ki tek bir kişinin yasaları kötü yapma olasılığı vardır, birçok insanın yapması daha iyi olmayacak mıdır? Doğal olarak laik işleri düzenleyen dünyasal yasalardan söz ettiğini vurguladı. Tanrı Adem'e iyilik ve kötülük ağacından meyve yememesini söylemişti. Bu kutsal yasaydı. Ama sonra ona nesnelere ad koyma yetkisi vermiş, hatta onu yüreklendirmiş ve yeryüzündeki uyruğunu bu konuda özgür bırakmıştı. Gerçekten de günümüzde bazı kimseler, adlar nesnelerin sonucudur diyorlarsa da, yaratılış kitabı bu noktada çok açıktır. Tanrı onlara ne ad vereceğini görmek için tüm hayvanları Adem'in yanına getirdi ve Adem her canlı yaratığı nasıl çağırdıysa, onunla da o oldu. Kuşkusuz ilk insanoğlu kendi Ademce dilinde her nesneye ve her hayvana yapısına uygun bir ad verecek ölçüde zeki ise de, kendi görüşünce o hayvanın yapısına en uygun düşecek adı tasarlamakta bir tür egemenlik hakkını kullanıyordu yine de. Çünkü gerçekten de insanların kavramları belirtmek için koydukları adların birbirinden değişik oldukları, ancak nesnelerin tümü için aynı olan şeyin yalnızca nesnelerin imleri olan kavramlar olduğu bugün bilinmektedir. Böylece hiç kuşkusuz nomen, yani isim sözcüğü, nomos, yani yasa sözcüğünden gelmektedir. Çünkü isimler insanlar tarafından et placitum, başka bir deyişle özgürce ve toplu bir anlaşmayla verilir. Dinleyiciler bu bilimsel açıklamayı tartışma konusu yapmaya kalkışmadılar. Bu nedenle diye sonuç çıkardı William. Bu dünyadaki nesneler, yani kentlere ve krallıklara ilişkin nesneler hakkında yasa koymanın, kilise hiyerarşisinin vazgeçilmez ayrıcalığı olan kutsal sözün gözetim ve yönetimiyle hiçbir ilgisi olmadığı açıkça görülüyor. Gerçekten de dedi William, kafirler kutsal sözü kendileri için yorumlayacak böyle bir yetkili makamdan yoksun oldukları için mutsuzdurlar. Ama bundan ötürü kafirlerin hükümetler, krallar, imparatorlar ya da sultanlar, halifeler ya da dilediğiniz gibi adlandırabileceğiniz kimseler aracılığıyla yasalar yapmak ve işlerini yönetmek eğiliminde olmadıklarını söyleyebilir miyiz? Ve birçok Roma imparatorunun, örneğin Trajan'ın, dünyasal erklerini akıllıca kullanmış oldukları yadsınabilir mi? Peki bu puta tapanlara ve kafirlere yasa yapmak ve siyasal topluluklar halinde yaşamak için doğal yetkiyi kim verdi? Var olmamaları gereken yalancı tanrıları mı yoksa? Kuşkusuz hayır. Bu yeti onlara ancak yığınların tanrısı, babamız, Efendimiz İsa Mesih tarafından verilmiş olabilir. Politik sorunlar üstünde yargı yürütme yetkisini Roma papalığının yetkisini yadsıyan ve Hristiyan halkın kutsal, tatlı ve korkunç gizemlerini dile getirmeyenlere de bağışlayan tanrısal iyiliğin olağanüstü kanıtıdır bu. Dünyasal egemenliğin ve laik yasamanın, kilise ve İsa Mesih'in yasasıyla hiçbir ilgisi olmadığını ve bunların kutsal dinimizin ortaya çıkışından önce bile kilisenin her türlü doğrulamasının ötesinde Tanrı tarafından buyurulduğunu bundan daha güzel ne gösterebilir? Yeniden öksürdü. Ama bu kez öksüren yalnız o değildi. Hazır bulunanların çoğu sıralarında kıpırdanıyorlar, boğazlarını temizliyorlardı. Kardinalin dilini dudaklarının üstünde gezdirerek William'a sadede gelmesi için sabırsız ama nazik bir el devinimi yaptığını gördüm. O zaman William, şimdi herkese, onlara katılmayanlara bile o tartışılmaz yargı yürütmenin belki de hoş olmayan sonuçları gibi görünen sonuçları öne sürdü. William çıkardığı sonuçların, İsa'nın ortaya koyduğu örnek tarafından desteklendiğini, çünkü İsa'nın dünyaya buyurmak için değil, dünyanın içinde bulunduğu koşullara, en azından Sezar'ın yasalarına boyun eğmek için geldiğini söyledi. O, havarilerin buyurma yetkisine ve iyiliğe sahip olmalarını istememişti. Bu nedenle de havarileri izleyenlerin, her türlü dünyasal ya da zorlayıcı güçten arınmaları akıllıca bir şey gibi görünüyordu. Eğer Papa, psikoposlar ve papazlar, prensin dünyasal ve zorlayıcı erkine bağlı olmasalardı, Prensin yetkisi yadsınmış olurdu. Onunla birlikte daha önce belirtildiği gibi Tanrı buyruğu olan bir düzen de yadsınmış olurdu. Kuşkusuz bazı çok incelikli durumların düşünülmesi gerekir, dedi William. Sapkınların durumu gibi. Bunların sapkınlıklarını yalnızca gerçeğin bekçisi olan kilise açıklayabilir. Ancak bu konuda yalnızca layık makamlar işlem yapabilir. Kilise sapkınları saptadığı zaman bunları kuşkusuz yurttaşlarının durumundan kendisine doğru olarak bilgi verilmesi gereken prense bildirmelidir. Ama prens bir sapkına ne yapacaktır? Kendisine emanet edilmemiş olan gerçek adına onu mahkum mu edecektir? Prens, onu eğer davranışı topluluk yaşamına zarar verirse suçlayabilir. Suçlamalıdır da. Yani eğer sapkın sapkınlığını, bu sapkınlığı paylaşmayanları öldürerek ya da onları engelleyerek doğrularsa. Ama o noktada prensin erkü sona erer. Çünkü şu yeryüzünde hiç kimse İncil'in ilkelerine uymaya işkenceyle zorlanamaz. Her birimizin kullanımı konusunda öte dünyada yargılanacağı özgürce davranma isteği ne olur sonra? Kilise sapkını inançlılar topluluğunun dışına çıktığı konusunda uyarabilir. Uyarmalıdır da. Ama onu yeryüzünde yargılayamaz ve onu isteğine aykırı davranmaya zorlayamaz. Eğer İsa din adamlarının zorlayıcı gücü elde etmelerini istemiş olsaydı, Musa'nın eski yasasıyla yaptığı gibi kesin ilkeler koyardı. Bunu yapmadı. Demek ki bunu istemedi. Yoksa onun bunu istediği ama sözü yaydığı 3 yıl boyunca bunu söylemek için zaman ya da yetenekten yoksun olduğu görüşü mü öne sürülmek isteniyor? İsa'nın bunu istemediği doğruydu. Çünkü eğer istemiş olsaydı o zaman Papa kendi istemini krala zorla kabul ettirebilirdi. Hristiyanlık da artık özgürlük yasası değil, katlanılmaz bir kölelik olurdu. Bütün bunlar diye ekledi William neşeli bir yüzle. Papa'nın yetkilerinin sınırlandırılması değil, tersine onun görevinin yüceltilmesiydi. Çünkü Tanrı'nın hizmetkarlarının hizmetkarı bu dünyada hizmet etmek için bulunuyor, hizmet edilmek için değil. Ve son olarak Papa'nın Roma İmparatorluğu'nun işleri konusunda yasama hakkının olması ama yeryüzündeki öteki krallıklar üstünde böyle bir hakkının olmaması en azından tuhaf olurdu. Bilindiği gibi Papa'nın kutsal konulara ilişkin olarak söyledikleri İngiltere kralı için olduğu kadar Fransa kralı için de geçerlidir. Ama bunlar bu güzel gerçeğe bağlı olmadıkları için kendilerine kafir denen büyük hanın ya da sultanın uyrukları için de geçerli olmalıdır. Böylece eğer Papa olarak imparatorluğu ilgilendiren konularda dünyasal yargı yetkisine de sahip olduğunu varsayacak olursa, bu dünyasal yargının tinsel yargıyla özdeşleştirilmesine yol açabilir. Bu nedenle de Papa'nın yalnızca Araplar ve Tatarlar üstünde değil, Fransızlar ve İngilizler üstünde de dünyasal yargı yetkisi olmadığından, bunlar üstünde hiçbir tinsel yargı yetkisinin de olmadığı yolunda kuşku yaratabilir. Bu da küfür olur. William, Avignon Kilisesi'nin Romalıların imparatoru seçilmiş olan kimseyi onaylamak ya da onaylamamak hakkına sahip olduğunu iddia etmekle tüm insanlığı incittiğini öne sürmenin kendisine doğru görünmesinin nedeninin bu olduğu sonucuna vardı. Papa'nın imparatorluk üstünde öteki krallıklardan daha çok hakkı yoktur ve ne Fransa kralı ne de sultan Papa'nın onayına bağlı olduğundan Almanların ya da İtalyanların imparatorunun ona bağlı olması için de haklı bir neden varmış gibi görünmemektedir. Bu bağlı oluş bir tanrısal hak sorunu değildir. Çünkü kutsal betik bundan söz etmemektedir. Daha önce açıklanan nedenlerden ötürü bunu halkların hakları da doğrulamamaktadır. Bunun yoksullukla ilgili tartışmayla ilişkisine gelince dedi sonunda William. Söyleşiler sırasında kendisince ve Podualı Marsilio ve Jardunlu John gibi kimseler tarafından söyleşiler sırasında öneriler biçiminde geliştirilen alçak gönüllü düşünceleri şu sonuçlara götürüyordu. Eğer Fransızkenler yoksul kalmak istiyorlarsa Papa öyle erdemli bir isteğe karşı çıkamazdı ve çıkmamalıydı. Kuşkusuz İsa'nın yoksulluğu varsayımı kanıtlanacak olursa bu yalnızca minoritlere yardım etmekle kalmayacak, İsa'nın dünyasal bir yargı yetkisine sahip olmak istemediği düşüncesini de geliştirecekti. Ama o sabah kendisi, William, çok akıllı kimselerin İsa'nın yoksul olduğunun kanıtlanamayacağını öne sürdüklerini işitmişti. Oysa bu savın tersine çevrilmesi kendisine daha uygun görünüyordu. Hiç kimse İsa'nın kendisi için hiçbir dünyasal yönetim yetkisi elde etmeye çalıştığını öne sürmediği, süremediği için İsa'nın dünyasal şeylerden uzak durması, onun tam tersine yoksulluğu yeğe tuttuğu inancını günah işlemeksizin önermek için yeterli kanıt gibi görünüyordu. William öylesine yumuşak bir sesle konuşmuş, Kesinlikle inandığı düşünceleri öylesine duraksar bir biçimde dile getirmişti ki hiç kimse ayağa kalkıp ona karşı çıkmadı. Bu herkesin onun söylediklerine inandığı anlamına gelmiyordu. Yalnızca Avignonlular yerlerinde kıpırdanıp kaşlarını çatarak görüşlerini birbirlerine fısıldamakla kalmamışlar. Başrahip de kendi tarikatıyla imparatorluk arasında olmasını istediği ilişkinin bu olmadığını düşünüyormuş gibi bu sözcüklerden çok olumsuz etkilenmişti. Minoritlere gelince, Cesenalı Mişa şaşkın, Jerome ürkmüş, Hubertinho ise düşünceliydi. Sessizliği bozan Poggetto kardinali oldu. Hep gülümseyerek ve rahat William'a, Avignon'a gidip Efendimiz Papa'ya bunları söylemek isteyip istemediğini sordu incelikle. William kardinalin görüşünü sordu. O da Papa Hazretlerinin daha önce de doğrulukları tartışma götürür birçok düşüncenin dile getirildiğini işitmiş olduğunu, onun bütün oğullarına karşı sevgi dolu olduğunu ama bu görüşlerin ona çok acı vereceğini söyledi. O zamana dek ağzını bile açmamış olan Bernardo Gui söze karıştı. Düşüncelerini böylesine ustaca ve güzel bir dille açıklayan William birader, onları Papa'nın yargısına sunarsa çok memnun olurum. Beni ikna ettiniz Efendimiz Bernardo dedi William. Gelmeyeceğim. Sonra özür diler bir tonla kardinale dönerek, biliyorsunuz göğsümdeki sıkışma bu mevsimde böylesine uzun bir yolculuğa çıkmaktan caydırıyor beni dedi. Öyleyse niçin böyle uzun uzun konuştunuz diye sordu kardinal. Gerçeğe tanıklık etmek için dedi William alçak gönüllülükle. Gerçek bizi özgür kılar. Yo hayır diye patladı Giovanni Dalbene o noktada. Burada bizi özgür kılan gerçekten değil, kendini gerçekmiş gibi göstermek isteyen aşırı özgürlükten söz ediliyor. Bu da olabilir diye itiraf etti yumuşaklıkla William. İlkinden çok daha sert bir yürek ve dil fırtınasının kopmak üzere olduğunu hemen sezinledim. Ama hiçbir şey olmadı. Dalbene konuşmasını sürdürürken okçuların başı içeri girmiş, Bernardo'nun kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Bernardo birden ayağa kalktı ve eliyle kendisini dinlemelerini işaret etti. Biraderler dedi. Bu yararlı tartışma belki de yeniden ele alınabilirdi. Ama şimdi çok önemli bir olay bizi çalışmalarımıza ara vermeye zorluyor başrahibin izniyle. Belki de istemeden son günlerde birçok suç işlemiş olan suçluyu ortaya çıkarmamı uman başrahibin beklentilerini yerine getirdim. O adam şimdi avucumun içinde. Ama ne yazık ki biraz geç. Bir kez daha orada bir şey oldu. Belirsizce dışarıyı gösteriyordu. Çabuk çabuk salondan geçip dışarı çıktı. Birçokları onu izliyordu. William en önlerdeydi, ben de yanında. Üstadım bana bakıp, ''Korkarım Severnus'un başına bir şey geldi.'' dedi. Beşinci gün öyle. Severnus ölü bulunuyor. Bulmuş olduğu kitap ortada yoktur. Hızlı ve telaşlı adımlarla alanı geçtik. Okçubaşı bizi hastaneye doğru götürüyordu. Oraya varınca yoğun grilik içinde gölgelerin kıpırdadığını seçtik. Koşuşan rahiplerle uşaklardı bunlar. Kapının girişini tutmuşlardı. Bu silahlı adamları birçok gizemi aydınlatabilecek birini aramaları için ben gönderdim dedi Bernardo. Şifalı otlar uzmanı olan biraderi mi? Diye sordu başrahip şaşkınlıktan dili tutulmuş. Hayır şimdi göreceksiniz dedi Bernardo içeri doğru yürüyerek. Severnus'un laboratuvarına girdik. Acıklı bir görünüm belirdi gözlerimizin önünde. Talihsiz bitki uzmanının cesedi bir kan gölünün ortasında yatıyordu. Başı ezilmişti. Dört bir yanda raflar fırtınadan alt üst olmuş gibiydi. Kavanozlar, şişeler, kitaplar, belgeler darmadağınık ortalığa saçılmıştı. Cesedin yanında bir adam başının en az iki katı büyüklüğünde ince işlenmiş madenden tepesinde bir altın haç, kısa, süslü bir üç ayak üstüne oturtulmuş bir yer küre duruyordu. Daha önce kapının sol yanındaki masanın üstünde görmüştüm onu. Odanın öteki ucunda iki okçu kilerciyi kıskıvrak yakalamışlardı. O çırpınıyor, suçsuz olduğunu söylüyordu. Başrahibin içeri girdiğini görünce bağırışları yükseldi. Efendim diye bağırıyordu. Görünüş benim aleyhimdi. Ben içeri girdiğimde Severnus ölmüştü. Dilim tutulmuş. Bu yıkıma bakarken buldular beni. Okçubaşı Bernardo'ya yaklaştı ve ondan izin alıp herkesin önünde bilgi verdi. Okçulara kilerciyi bulup tutuklamaları için buyruk verilmişti. 2 saati aşkın bir süredir ona bütün manastırda arıyorlardı. Bu Bertrando'nun salona girmeden verdiği buyruk olsa gerek diye düşündüm. Bu yerin yabancısı olan askerler belki de aramalarını yanlış yerlerde sürdürmüşlerdi. Kilercinin yazgısından habersiz ötekilerle birlikte ön sahanda durduğunun farkına varmamışlardı. Öte yandan sis avlarını daha da güçsüzleştirmişti. Her neyse, okçubaşının sözlerinden Remigio'nun ben yanından ayrıldıktan sonra mutfağa doğru gittiği, orada birisinin onu görüp okçulara haber verdiği, Onların Edifisyum'a, Remigio oradan çıktıktan sonra vardıkları, bir anlık bir farkla onu kaçırdıkları anlaşıldı. Mutfakta Georgie vardı. Az sonra kilerciyle konuşmuş olduğunu söylüyordu. Bunun üzerine okçular bahçe yönünü araştırmışlar. Orada sisin içinden tıpkı bir hortlak gibi beliren Elnard'ı bulmuşlardı. Yolunu yitirmişti. Kilerciyi gördüğünü söyleyen Elnard'tı. Onu az önce hastaneye girerken gördüğünü söylemişti. Okçular oraya gitmişler, kapıyı açık bulmuşlardı. İçeri girer girmez de Severnus'un yerde cansız yattığını, kilercinin telaş içinde rafları karıştırdığını, sanki bir şey arıyormuş gibi eline ne geçtiyse yere attığını görmüşlerdi. Ne olduğunu anlamak kolaydı diye sözlerini bağladı okçubaşı. Remigio içeri girmiş, bitki uzmanının üstüne atılarak onu öldürmüş. Sonra da uğrunda adam öldürdüğü şeyi aramaya koyulmuştu. Bir okçu yer küreyi yerden alıp Bernardo'ya uzattı. Üç ayağın gövde kısmının kavradığı sağlam bir bronz çerçevenin bir arada tuttuğu pirinç ve gümüşten yapılmış zarif halkalar, kurbanın başına olanca ağırlığı ile indirilmişti. Vurma sırasında ince halkaların birçoğu parçalanmış ya da bir yana doğru eğilmişti. Kan lekeleri, saç tutamları ve parçalanan beynin dehşet verici parçaları bu yanın, yer kürenin Severnus'un başına indirilen yanı olduğunu gösteriyordu. William ölümünü doğrulamak için Severnus'un üstüne eğildi. Zavallı adamın başından akan kan dereciklerinin örttüğü gözleri bir noktaya dikilip kalmıştı. Bazı durumlarda olduğunu söyledikleri gibi katılıp kalmış göz bebeklerinde kurbanın son algılama kırıntısı olarak katilin imgesinin görülüp görülemeyeceğini düşündüm. William'ın parmaklarında kara lekeler bulunup bulunmadığını anlamak için ölünün ellerine baktığını gördüm. Bu kez ölüm nedeninin bambaşka olduğu açıkça görüldüğü halde ama Severnus'un ellerinde tehlikeli bitkiler, kertenkeleler, bilinmedik böceklerle uğraşırken gördüğüm aynı deri eldivenler vardı. O sırada Bernardo kilerciye dönmüştü. Varagnelli Remigio'sun sen değil mi? Başka suçlamalara dayanarak ve başka kuşkuları doğrulamak için seni adamlarıma arattım. Şimdi görüyorum ki iyi yapmışım. Ama ne yazık ki çok geç kalmışım efendimiz dedi başrahibe. Kendimi bu son cinayetten neredeyse sorumlu tutuyorum. Çünkü dün gece tutuklanan o sefil adamın açıklamalarını dinledikten sonra bu sabahtan beri bu adamı göz altında tutmak gerektiğini biliyordum. Ama siz de gördünüz ki sabah başka işlerle uğraştım. Adamlarım da ellerinden geleni yaptılar. Hazır bulunanların tümünün de işitebilmeleri için yüksek sesle konuşuyordu. O konuşurken küçük kalabalığın arasında sahneyi düşünceli düşünceli izleyen Malachi'ye gözüm takıldı. Tam o sırada sürüklenerek dışarı çıkarılmakta olan kilerci de fark etti onu. Okçuların ellerinden kurtuldu, kendini rahip kardeşinin üstüne attı. Onu giysisinden yakalayarak okçular gelip kendisini yeniden yakalayıncaya dek yüz yüze, kısaca ve umutsuzca konuştu onunla. Kabaca oradan uzaklaştırıldıktan sonra bir kez daha Malachi'ye dönüp ''Yemin et, ben de yemin ediyorum.'' diye bağırdı. Malachi uygun sözcükler arıyormuş gibi hemen yanıtlamadı onu. Sonra kilerci itile kakıla kapının eşiğini aşarken ''Senin aleyhine hiçbir şey yapmayacağım.'' dedi. William'la bakıştık. Bu sahnenin ne anlamı olabileceğini sorduk kendi kendimize. Bernardo da görmüştü bunu ama etkilenmiş görünmüyordu. Tersine sanki sözcüklerini onaylıyormuş ve onunla uğursuz bir suç ortaklığını pekiştiriyormuş gibi Malachi'ye gülümsedi. Sonra yemeğin hemen ardından açık bir sorgulama için toplantı salonunda ilk mahkemenin kurulacağını açıkladı. Kilerciyi demirci ocağına götürmelerini, onu Salvatore'la konuşturmamalarını buyurduktan sonra çıktı. Tam o sırada ben onun bizi çağırdığını işittik, omuz başımızda. Ben sizden hemen sonra içeri girdim dedi fısıltıyla. O da boş gibiydi. Malachi de içeride yoktu. Daha sonra girmiş olmalı dedi William. Hayır diye pekiştirdi Benno. Ben kapının yanındaydım. İçeri girenleri gördüm. Size söylüyorum. Malachi içerideydi. Daha önce girmişti içeri. Neden daha önce? Kilercinin içeri girmesinden daha önce. Yemin edemem ama biz birçok kişi içeri girince şu perdenin arkasından çıktığına eminim. Severus'un genellikle hemen ilaç verdiği kimseleri üstüne yatırdığı yatağı gizleyen perdeyi gösterdi. Severus'u onun öldürdüğünü, kilerci içeri girince de oraya gizlendiğini mi söylemek istiyorsun diye sordu William. Ya da oradan buraya olup bitenleri izlediğini. Yoksa kilerci ondan kendisine zarar vermemesini niçin rica etsin? Buna karşılık kendisinin de ona zarar vermeyeceğine niçin söz versin? Olabilir dedi William. Öyle ya da böyle burada bir kitap vardı. Hala da burada olmalı çünkü kilerci de Malachi de eli boş çıktılar buradan. William kendisine verdiğim bilgilerden Benno'nun durumu bildiğini öğrenmişti. O anda yardıma gereksinimi vardı. Severnus'un ölüsüne üzüntüyle bakan başrahibe yaklaştı ve herkesi dışarı çıkarmasını rica etti. Çünkü odayı daha iyi incelemek istiyordu. Başrahip kabul etti. Kendisi de dışarı çıktı. Çıkarken William'a sanki hep geç kaldığı için onu azarlarcasına kuşkulu bir bakış yöneltti. Malachi tümü de belirsiz çeşitli nedenler öne sürerek içeride kalmaya çalıştı. William orasının kitaplık olmadığını ve orada hak iddia edemeyeceğini anımsattı ona. Nazik ama ödün vermez bir tutumu vardı. Malachi'nin onun Venantus'un masasını incelemesine izin vermemesinin öcünü aldı. Üç kişi kalınca William masalardan birinin üstündeki kırıkları ve kağıtları topladı ve bana Severnus'un kitaplarını birer birer kendisine vermemi söyledi. Labirentteki dev koleksiyonla karşılaştırılırsa küçük bir koleksiyondu bu. Ama yine de irili ufaklı onlarca cilt vardı. Daha önce rafların üstüne düzenli istiflenmiş ama şimdi çeşitli nesneler arasında karma karışık yerde yatıyorlardı. Kilercinin aceleci elleriyle örselenmiş, kimilerinin ciltleri sanki kilercinin aradığı bir kitap değil de bir kitabın yaprakları arasında olması gereken bir şeymiş gibi yırtılmıştı. Bazıları sertçe çekilip ciltlerinden ayrılmıştı. Onları toplamak, çabucak konularına göz atmak, sonra da masanın üstüne istiflemek az zamanda olacak bir iş değildi. Üstelik bunun çok çabuk yapılması gerekiyordu. Başrahip bize az zaman vermişti. Çünkü sonra rahipler gelip Severnus'un parçalanmış cesedini toplayacaklar ve gömmek için hazırlayacaklardı. Hem sonra ilk incelemede gözden kaçmış bir şey olup olmadığını anlamak için odada dolaşıp masaların altlarına, rafların ve dolapların arkasına da bakmak gerekiyordu. William ben onun bana yardım etmesini istemedi. Onun yalnızca kapıda nöbet tutmasına izin verdi. Başrahibin buyruklarına karşın birçokları içeri girmek için zorluyorlardı. Haberi duyunca yılgınlığa kapılmış hizmetçiler, arkadaşlarına ağlayan rahipler, ellerinde ak çarşaflar ve su dolu kovalarla ölüyü yıkayıp kefenlemeye gelmiş çömezler. Bu nedenle elimizi çabuk tutmamız gerekiyordu. Ben kitapları alıyor, William'ı uzatıyordum. O da onları inceleyip masanın üstüne koyuyordu. Sonra işin uzayacağını görüp ikimiz birden sürdürdük. Yani ben kitapları yerden alıyor, dağılmışsa sayfalarını düzenliyor, başlığını okuyor, masanın üstüne koyuyordum. Birçok kitabın sayfaları dağılmıştı. Bitkilere dair 3 kitap. Allah kahretsin bu değil diyordu William ve kitabı masanın üstüne atıyordu. Otlar hazinesi diyordum ben. William da bırak onu Yunanca bir kitap arıyoruz biz. Bu mu diye soruyordum sayfaları çarpışık harflerle dolu bir yapıt göstererek. William ise hayır bu Arapça aptal. Bacon'ın hakkı varmış. Bir bilginin ilk görevi yabancı dili öğrenmektir diye karşılık veriyordu. Ama Arapçayı siz de bilmiyorsunuz diye karşılık veriyordum incinmiş. Bunun üzerine William yanıtlıyordu. Ama hiç olmazsa Arapçayı görünce tanırım. Bense ben onun arkamdan güldüğünü işittiğim için kızıyordum. Çok kitap vardı. Birçok da not. Üstüne gök kubbe çizilmiş rulolar, dağınık sayfalar, belki de ölü adamın yazdığı garip otların katalogları. Uzun süre çalıştık. Laboratuvarın her köşesini tek tek gözden geçirdik. William altında bir şey olup olmadığına bakmak için büyük bir soğukkanlılıkla cesedi bile kaldırdı. Tuniğinin ceplerini karıştırdı. Hiçbir şey yoktu. Mutlaka bulunmalı dedi. Severnus bir kitapla kendini buraya kilitledi. Kitap kilerci de değildi. Tuniğinin içine saklamış olamaz mıydı diye sordum. Hayır. Önceki sabah Venantus'un masasında gördüğüm kitap büyüktü. Farkına varırdık. Cildi nasıldı? Bilmiyorum, açık duruyordu. Ancak birkaç saniyecik Yunanca olduğunu anlayacak kadar gördüm onu. Ama başka bir şey anımsamıyorum. Devam edelim. Kitabı alan kilerci değildi. Malachi'nin aldığını da sanmıyorum. Kesinlikle hayır diye doğruladı Benno. Kilerci onu göğsünden kavradığı zaman tuniğinin altında bir kitap olamayacağı görülüyordu. İyi, yani kötü. Eğer kitap bu odada değilse bir başkasının, Malachi ve kilerciden başka birinin içeriye daha önce girmiş olduğu açık. Yani Severnus'u öldürmüş olan bir üçüncü kişi mi? Birçok kimse dedi William. Ama dedim, kitabın burada olduğunu kim bilebilirdi? Örneğin Georgie, bizi işittiyse. Evet dedim ama Georgie Severnus gibi iri yarı bir adamı üstelik başına öyle hızlı vurarak öldüremezdi. Kesinlikle hayır. Hem sonra sen onun Edificium'a doğru yöneldiğini gördün. Okçular da onu kilerciyi bulmadan az önce mutfakta buldular. Demek ki buraya gelip sonra mutfağa dönecek zaman bulamazdı. Düşün ki elleri boş bile olsa yine de duvarlara sürünerek ilerlemek zorundadır. Meyve bahçesinden üstelik koşarak geçmiş olamaz. Bırakın kafamı kullanayım dedim üstadımı yansılamaya özenerek. Şimdi, George olamaz. Elnor çevrede dolaşıyordu ama o da bacaklarının üstünde güçlükle durabiliyor. Hem Severnus'un gücüyle başa çıkamaz. Kilerci buradaydı gerçi Ama mutfaktan çıkmasıyla okçuların gelişi arasında geçen zaman öyle kısaydı ki, bu süre içinde kapıyı Severnus'a açtırıp üstüne atılması, onu öldürmesi, sonra bütün bu pandomiyi düzenlemesi güç görünüyor bana. Malaç hepsinden daha önce davranmış olabilir. Georgie bizim Narthex'te konuştuklarımızı işitti. Kitaplıktan alınmış olan bir kitabın Severnus'ta olduğunu Malachi'ye haber vermek için yazı salonuna gitti. Bunun üzerine Malachi buraya geliyor. Severnus'u kapıyı açmaya razı ediyor, onu öldürüyor. Nedenini Tanrı bilir. Ama eğer kitabı arıyorsa buraya alt üst etmeden de bulabilirdi onu. Çünkü kütüphaneci o. Peki kim kalıyor geriye? Ben o, dedi William. Ben o kıpkırmızı kesildi. Ben katil değilim diye karşı çıktı. Hiç kimse katil değildir ilk suçu işleyinceye kadar, dedi William filozofça. Her neyse, kitap burada yok. Bu da onu burada bırakmadığının yeterli kanıtı. Onu daha önce almışsan o kargaşalıkta dışarı süzülmüş olman bana akla yakın görünüyor. Sonra dönüp cesedi incelemeye koyuldu. Arkadaşının öldüğünün ancak o zaman bilincine varmış gibiydi. Zavallı Severnus, dedi. Senden, senin zehirlerinden bile kuşkulanmıştım. Oysa sen zehirlenmekten korkuyordun. Yoksa bu eldivenleri giymezdin. Yerden gelecek bir tehlikeden korkarken gökten geldi tehlike. Yer küreyi eline alıp dikkatle inceledi. Kim bilir ne için özellikle bu silahı kullanmışlar. El altında olduğu için. Belki de. Başka şeyler de vardı. Vazolar, bahçe araç gereçleri. Maden işçiliğinin ve gökbilimin güzel bir örneği. Paramparça olmuş. Aman Allah'ım diye bağırdı. Ne var? Güneşin üçte biri darbe yemiş. Ayın da üçte biri, yıldızların da üçte biri diye alıntıladı. Havari Yuhanna'nın metnini çok iyi biliyordum. Dördüncü borazan diye bağırdım. Tas tamam. Önce fırtına, sonra kan, sonra su, şimdi de yıldızlar. Eğer öyleyse her şeyin yeniden gözden geçirilmesi gerek. Katil rastgele vurmamış. Bir plana göre davranmış. Ama yalnızca İncil'in buyruklarını izleyerek öldürebileceği zaman adam öldürecek denli kötü bir kafa düşünülebilir mi? Beşinci borazan ne olacak diye sordum ürküntüyle. Anımsamaya çalıştım. Gökten yere bir yıldızın düştüğünü gördüm ve uçurumun dipsiz kuyusunun anahtarı verildi ona. Kuyuda birisi mi boğulup ölecek? Beşinci borazan birçok başka şeyi düşündürebilir bize, dedi William. Kuyudan bir fırının dumanı çıkacak. Sonra insanlara, tıpkı akreplerinkine benzeyen iğnelerle işkence edecek olan çekirgeler. Ve çekirgelerin biçimi, başlarında altın haçlar, dişleri aslan dişleri gibi olan atlarınkine benzeyecek. Adamımızın emrinde kutsal betiğin sözcüklerini gerçekleştirmek için çeşitli araçlar olmalı. Ama şimdi hayalleri bırakalım da Severnus'un kitabı bulduğu zaman bize ne söylediğini anımsamaya çalışalım. Ona kitabı size getirmesini söylemiştiniz. O da getiremeyeceğini söyledi. Doğru. Sonra konuşmamız kesildi. Niçin getiremiyordu? İnsan bir kitabı taşıyabilir. Sonra niçin eldivenlerini giymişti? Kitabın cildinde Berenger'la Venantus'u öldüren zehirle ilgili bir şey mi var? Gizemli bir tuzak, zehirli bir uç. Bir yılan, dedim. Belki de bir balina. Hayır, yine hayallere dalıyoruz. Zehrin gördüğümüz gibi boğazdan geçmesi gerekiyor. Hem kitabı taşıyamayacağını söylemedi ki. Bana onu burada göstermeyi yeğe tuttuğunu söyledi. Sonra eldiven giymiş. Böylece bu kitaba eldivenle dokunmak gerektiğini biliyoruz. Sen de öyle yapmalısın, Benno. Eğer umduğun gibi kitabı bulursan. Böylesine yardımsever olduğuna göre bana biraz daha yardım edebilirsin. Yazı salonuna çık, Malachi'yi gözle. Sakın gözden kaçırma onu. Hemen, dedi Benno ve dışarı çıktı. Görevinden hoşnutmuş gibi geldi bize. Rahipleri artık durduramıyorduk. O da insanların saldırısına uğradı. Yemek zamanı geçmişti. Bernardo belki de şu sırada toplantı salonunda mahkemeyi kuruyordu. Burada başka yapacak bir şey yok, dedi William. Aklımdan bir düşünce geçti. Katil dedim. Kitabı pencereden hastanenin arkasına atmış olamaz mı? Sonra gidip almak üzere. William dikkatle laboratuvarın sımsıkı kapalı görünen büyük pencerelerine baktı. Gidip bakalım, dedi. Dışarı çıkıp yapının arka kısmını inceledik. Neredeyse surlarla bitişikti. Ama arada dar bir geçit vardı. William sakınımla ilerledi. Çünkü son günlerde yağan kar bu alanda el değmemiş olarak kalmıştı. Adımlarımız buz tutmuş ama kolayca kırılabilir yüzeyde açık izler bırakıyordu. Bu nedenle de eğer bizden önce buradan biri geçmiş olsaydı kar bunu gösterirdi bize. Hiçbir şey görmedik. Hastaneye benim zavallı varsayımımla birlikte ardımızda bırakıp meyve bahçesinden geçerken William'a Benno'ya gerçekten güvenip güvenmediğini sordum. Tam anlamıyla değil, dedi William. Ama ne olursa olsun ona bilmediği bir şey söylemedik. Hem onun kitaptan korkmasını da sağladık. Sonra ondan Malachi'yi gözlemesini isteyerek kendi adına kitabı aramakta olduğu açıkça anlaşılan Malachi'nin de onu gözlemesini sağlamış oluyoruz. Peki kilerci ne istiyordu? Bunu az sonra öğreneceğiz. Kuşkusuz istediği bir şey vardı. Hem de kendisini korkutan bir tehlikeden kurtulmak için hemen elde etmek istiyordu onu. Bu şey her neyse Malachi de biliyordu bunu. Yoksa Remigio'nun onu umutsuzca seslenişini açıklayamayız. Herhalde kitap ortadan yok olmuş. İşte bu hiç olmaz dedi William tam toplantı salonuna girerken. Eğer böyle bir kitap varsa ki Severnus olduğunu söyledi. Ya biri alıp götürmüş onu ya da hala burada olmalı. Burada olmadığına göre biri alıp götürmüş diye sonuca vardım. Başka bir küçük önermeden yola çıkarak tümden gelim yapılmaz diye bir şey yok. Her şey kitabı kimsenin götürmüş olamayacağını doğruladığına göre. O zaman hala burada olmalı. Ama yok. Bir dakika. Kitabı bulamadığımız için burada olmadığını söylüyoruz. Ama belki de onu durduğu yerde görmediğimiz için bulamadık. Ama her yere baktık. Baktık ama görmedik. Ya da gördük de tanımadık. Atso, Severnus nasıl betimlemişti o kitabı? Hangi sözcükleri kullanmıştı? Kendi kitaplarından biri olmayan bir kitap bulduğunu söylemişti Yunanca. Hayır, şimdi anımsıyorum. Tuhaf bir kitap olduğunu söylemişti. Severnus bir bilim adamıydı ve bir bilim adamı için Yunanca yazılmış bir kitap tuhaf değildir. O bilim adamı Yunanca bilmese de. Çünkü en azından alfabeyi tanırdı. Hem bir bilim adamı Arapça bilmese de Arapça bir kitabı tuhaf diye nitelemezdi. Sözlerini ara verdi. Arapça bir kitabın Severnus'un laboratuvarında ne işi var? Peki ama Arapça bir kitabı niçin tuhaf diye nitelemiş olsun? Sorun da bu. Tuhaf dediğine göre alışılmamış bir görünüşü olmalı. En azından onun için alışılmamış. Çünkü o kütüphaneci değil, bitki uzmanıydı. Kitaplarda bazen birçok eski el yazması bir arada bulunur. Başka başka ve garip metinler. Biri Yunanca, biri Arami dilinde. Biri de Arapça diye bağırdım. Beynimde bir şimşek çakmıştı. William beni sertçe avludan dışarı sürükledi. Hastaneye doğru koşturdu. Seni hayvan Alman, sersem, cahil. Yalnızca ilk sayfalara baktın, metne bakmadın. Ama üstadım dedim soluk soluğa. Size gösterdiğim sayfalara siz baktınız. Bana o kitabın Yunanca değil, Arapça olduğunu siz söylediniz. Doğru Atso, doğru. Hayvan olan benim. Koş çabuk. Laboratuvara döndük. İçeri girmekte güçlük çektik. Çünkü çömezler odanın içinde dolaşıyorlardı. William çabuk çabuk masaya yaklaştı. Uğursuz kitabı bulmak için ciltleri alıp orada bulunanları fal taşı gibi açılmış gözleri önünde birer birer bakıp yere atıyordu. Sonra hepsini yeniden ikişer kez açtı. Yazık, Arapça el yazması yerinde yoktu. Pek sağlam olmayan eprimiş, hafif madenden bantları olan eski kapağını belli belirsiz anımsıyordum. Ben çıktıktan sonra buraya kim girdi diye sordu William bir rahibe. Rahip omuzlarını silkti. İçeriye birçok insanın girdiği, kimin kim olduğunu bilmediği açıktı. Olasılıkları gözden geçirmeye çalıştık. Malachi olabilirdi, ne istediğini biliyordu. Belki de bizi gözetlemiş, eli boş çıktığımızı görünce kendinden emin geri dönmüştü. Ben o William'la Arapça metin üstünde didişirken onun güldüğünü anımsadım. O zaman benim bilgisizliğime gülüyor sanmıştım ama belki de William'ın saflığına gülüyordu. Eski bir el yazmasının hangi biçimlerde bulunabileceğini biliyordu. Belki de bizim hemen aklımıza gelmeyen ama düşünmemiz gereken şeyi düşündü. Yani Severnus Arapça bilmiyordu. Bunun için de kitapların arasında okuyamadığı bir kitabın bulunması garipti. Yoksa bir üçüncü kişi mi vardı? William çok küçülmüş hissediyordu kendini. Onu avutmaya çalıştım. 3 gündür Yunanca bir metin aramakta olduğunu ve incelemesi sırasında Yunanca olmayan tüm kitapları bir yana bırakmasının doğal olduğunu söyledim ona. Yanılmanın elbette insanlara özgü olduğunu ama bazı insanların başkalarından daha çok yanıldıkları, onlara aptal dendiği, kendisinin de onlardan biri olduğu yanıtını verdi. El yazmalarının gruplar halinde de ciltlenebileceğini düşünemeyecek olduktan sonra Paris'te ve Oxford'da okumaya değip değmediğini düşündüğünü, bunun benim gibi aptalların dışında çömezlerin bile bildikleri bir gerçek olduğunu, bizim gibi çift soytarının panayırlarda büyük başarı sağlayacağını, yapmamız gereken şeyin gizemleri çözmeye çalışacak yerde bu olduğunu söyledi. Özellikle karşımızda bizden çok daha zeki insanlar varsa. Ama şimdi de ağlamanın yararı yok diye bağladı sözlerini sonra. Eğer kitabı Malachi almışsa çoktan yine yerine koymuştur. Onu ancak Finnish Afrika'ya nasıl girildiğini bilirsek bulabiliriz. Kitabı eğer Benno almışsa şimdi yaptığım gibi kuşkuya kapılacağımı ve laboratuvara geri döneceğimi düşünmesi gerekir. Yoksa böyle aceleci davranamazdı. Öyleyse saklanıyor. Saklanmayacağı tek yerde bizim onu hemen arayacağımız yerdir kuşkusuz. Yani hücresi. Bunun için şimdi toplantı salonuna dönelim. Bakalım kilerci sorgulama sırasında yararlı bir şey söyler mi? Çünkü yine de Bernardo'nun planını hala açık seçik anlamıyorum. Bu adamı Severnus'un ölümünden önce arıyordu, hem de başka nedenlerle. Toplantı salonuna geri döndük. Benno'nun hücresine gitseymişiz daha iyi olurmuş. Çünkü daha sonra öğreneceğimiz gibi genç arkadaşımız William'ı pek de öyle yükseklerde görmüyordu. Onun bu kadar çabuk laboratuvara geri döneceğini düşünmedi. William tarafından aranmadığına inanarak doğruca hücresine kitabı saklamaya gitti. Ama bunu sonra anlatacağım. Bu arada bize gizemli bir kitabı unutturacak, tıpkı tiyatro gibi de üzücü olaylar oldu. Gerçekte kitabı unutmadıksa da William'ın ne de olsa yerine getirmesi gereken görevle ilgili başka önemli işlerle uğraştık.